Geçe Fanzin'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Emir. Biliyorsunuz değerli dostum ve programın diğer co-host'u Kıvanç'la birlikte her hafta cumartesi gününün ilk saatlerinde bu haftanın bizim için önemli olan olayları ve teknoloji gündemini derleyip sizler için hazırlıyoruz yayına. Kıvanç, hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasıl geçti bu hafta?
Vallahi bu hafta çok hızlı geçti. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Geçen hafta ki programda hatırlıyorsun Perşembe akşamı çekmiştik.
Evet.
O günden bugüne yani baktığımda neredeyse 8 biz geçmiş. Ama hani öyle hızlı geçti ki çünkü çok yoğun bir haftaydı. Yani kendi işlerim için çok yoğun bir haftaydı. Hem ay sonu hem çeyrek sonu olması itibariyle de çok yoğundu. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama tabii ki gündemi de ıskalamadık.
Evet,
bu kadar hafta, hızlı geçen bir haftada.
Yine
çok
güzel
konular.
Bir gündem var. Aynen öyle. Senin de belirttiğin gibi. Peki o zaman harika. Apple tarafıyla başlayalım. Apple'ın iOS 14 güncellemesi, yeni işletim sistemi yayınlanmıştı. Hem Apple iOS cihazlar, hem tvOS hem de iPadOS için. Bir de aynı zamanda küçük bug fixleri içeren 14.0.1 güncellemesi de kullanıma sunulmuştu. Bu çok küçük güncelleştirmeler, bug fixler sunuyor bu son sürüm. Kurmadıysanız da kurmanızı tavsiye ederim. 14.1 çıkana kadar idare edecek, öyle söyleyeyim. Asıl ama önemli minor update'lerin kalan kısmı 14.1 ile gelecek. Mesela işte Apple Watch sahipleri de Series 6 kullanmaya başlayan, Türkiye için konuşmuyorum çünkü Türkiye'de biliyorsunuz satışa sunulmadı henüz. Blood Oxygen özelliği var S6'da gelen. O henüz kullanıma sunulmadı ama beta versiyonunda şu anda kullanıma açıldı. O da 14.1 ile gelecek özelliklerden bir tanesi ama Apple Watch sahiplerine ve S6 kullananlara gelecek. Peki bu hafta şey geldi, güzel özelliklerden bir tanesi şu. YouTube kullanıcıları bilecektir. YouTube'un premium diye ek hizmet karşılığı alınabilen bir ücreti var. Aylık ücreti sahip ücreti var. Bu arada bayağı da güzel bir özellik. Hem YouTube müzik de içerisinde geliyor, dahil geliyor. Müzik sevenler için. Hem de YouTube'un kendi içeriklerini işte kendi sunmuş olduğu, hazırlamış olduğu işte mesela Cobra Kai gibi dizilerini de izleyebiliyorsunuz YouTube Premium üzerinden. Aynı zamanda da reklamsız bir şekilde YouTube kullanmış oluyorsunuz. Bu bayağı güzel bir özellik. Acayip tavsiye ederim. Fiyatları da oldukça iyi seviyelerde. Peki daha önce şöyle bir problem vardı. YouTube iOS için Picture in Picture modunda çalışmıyordu. Neden çalışmıyordu? Çünkü Apple bir türlü Google'la anlaşamıyordu bu konuda. YouTube'la anlaşamıyordu. Şimdi bu 14.01 güncellemesiyle birlikte eğer siz bu güncellemeyi kurduysanız artık YouTube premium sahipleri için konuşuyorum. YouTube uygulaması içerisinde Picture in Picture özelliğini kullanabiliyorsunuz. Peki güzel olan tarafı ne derseniz şu. Siz bir YouTube Premium abonesi olmasanız dahi eğer ki Safari'de, Chrome'da, işte Firefox'ta yani Apple'ın uygulaması, YouTube uygulaması dışında herhangi bir şekilde YouTube'a girip de browser'ınızdan açarsanız uygulamayı eskiden ne oluyordu? Siz başka bir ekran ya da başka bir uygulama çalıştırdığınızda otomatik olarak o video susuyordu, duruyordu, pauzlanıyordu. Yani bir müzik vesaire bir içerik dinliyorsanız otomatik olarak tüm sesi gidiyordu. Şimdi Picture in Picture moduyla sayesinde iOS'in 14.0.1'in artık devam etmeye devam ediyor. Hiç kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ve bunun için de premium abonesi olmanız da gerek kalmıyor. Güzel bir özellik. Kurmadıysanız mutlaka 14.0.1 update'ini kurun. Tavsiye ediyorum. Ve premium abonesi değilseniz dahi YouTube uygulamasından değil de browser'ınızdan açarak Picture in Picture'ı kullanmaya başlayın. Süper bir şekilde. Ha, bu arada bir şey dezavantajı var. Ondan da bahsedeyim çok kısa. Tamam. Premium abonesi olmadığınız için yine reklamlar gelirse eğer Picture in Picture'da kullansanız dahi onları çalmaya devam edecek, vermeye devam edecek. Ama premium geçerseniz hiçbir sorun kalmayacak. Hem de iOS browser üzerinden ya da herhangi farklı bir browser üzerinden sorunsuz şekilde Picture in Picture'ı kullanabileceksiniz.
Ben bir tek bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben en azından kendi sezdiğim bir şey. Bu YouTube Premium hizmeti, bu servisi piyasaya sunulduğundan beri en azından benim kendi kişisel hissiyatım YouTube'da yayınlanan reklam sayısı gitgide arttı.
Evet,
reklam sayısı ve reklam süresi arttı. Bu da YouTube'un kullanıcılarını premium hizmete özendirmek veya motive etmek için bilhassa yaptığı bir şey diye ben düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar bu kadar reklam çıkmıyordu gerçekten karşıma. Yani bu ne zaman bu hizmet çıktı, bundan sonra reklamlar çıkmaya başladı. Ben inatla yani sırf bu sebepten dolayı ben inatla YouTube Premium'a şu anda geçmiyorum ve reklamları geçmeye kendim manuel olarak devam ediyorum. Ne zamanki makul bir reklam sayısıyla karşılaşırım, rahatsız etmeyecek bir makul reklam sayısıyla karşılaşırım, o zaman YouTube Premium'a geçebilirim.
Ya bu arada şeyi görmüşsündür sen de Kıvanç, işte mesela third party uygulamalar var. İsim hiç vermek istemiyorum çünkü kullanımını özendirmek istemediğimiz için, biliyorsun. Ya onları kurup da hani bu YouTube Premium abonesi olmasan da geçebiliyorsun. Yani tıpkı işte AdGuard kurup da işte şeyde internette çıkan, işte browserlarda çıkan reklamları, adleri engelliyor olabileceği olman gibi. Ama işte reklam konusunda şöyle bir sıkıntı var premium konusunda. Ben de şunu gözlemliyorum. En çok şundan sıkıntı yaşıyorum. Mesela şirkette ben şirket ortamında kendi YouTube account'ımı ya da Google account'ımı girip de bağlanmak istemiyorum. Vermek istemiyorum oradaki şeylere, sunuculara o bilgiyi. Bu zaman ne oluyor? Ben YouTube Premium abonesi olsam da bu ofis ortamı olabilir, başka farklı bir ortam olabilir. İşte ya da o sırada işte izlediğim videonun İşte Google'la paylaşılmasını istemiyorumdur belki de. Farklı bir içerik izleyeceğim. Onun da bilgilerinin işte historimde olmasını istemiyorum. Tekrar bu sefer YouTube Premium'la şekilde login olmazsam eğer hiçbir şekilde yararlanamıyorum bu özellikten. Ya bence onu da kolaylaştırmaları daha iyi olur ya da farklı bir şey sunabilirler diye düşünüyorum. Reklam sayıları dediğin gibi inanılmaz şekilde artmış durumda.
Doğru, kesinlikle.
Gerçekten force ediyorlar gibi algılanabilir belki kullanıcı açısından. Çünkü eğer ki abone değilsen gerçekten bıktırıcı şekilde şey geliyor, reklam vermeye devam ediyor.
Ya ben öyle metozori, beni bir şeye zorla abone edilmesini, herhangi bir servisini sevmiyorum. Ondan dolayı yani ben kendim tercih ediyor olmalıyım. Yani normalde rahatlıkla seyredebildiğim bir içerik artık seyredilemez hale gelip ona artık ulaşabiliyor olmam için para ödeme fikrini ve bu metozori bir şekilde dayatılmasından hoşlanmıyorum. Onun yerine hani mevcut aldığım bir hizmeti ücretlendirmektense şu anda olmayan bir hizmeti sunup onun yanına bir ücret koymak bence pazarlama anlamında da tüketiciyi de mağdur etmeme veya memnun kılma anlamında çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Buradan da YouTube'un yetkililerine seslenmiş olurum. Evet, başka?
Apple TV tarafından biraz daha devam edelim. Yine hani YouTube demişken şöyle bir gelişme de oldu. Apple TV tarafında 4K YouTube videoları izlenemiyordu. Ama artık 14.0.1'i kurduysanız eğer Apple TV'nize artık seyredebileceksiniz. Yine eksikler var tabii ki, her zamanki gibi. Olduğu gibi Apple Google arasındaki kodek savaşının bitmesi bekleniyor yine orada. Ya da biter mi, o da belirsiz. Peki 4K izlemeye artık başlayabilirsiniz. 4K izlenim açıldı. Fakat şu yok. HDR ve 60 FPS yine kayıp. Ne zaman geleceği belli değil. Şimdi dediğim gibi bir şey yapıyorlar ama bir özelliği eksik kalıyor. Yani her zaman böyle maksimum deneyimde maalesef hani YouTube Premium abonesi olsanız dahi, en gelişmiş cihazları kullansanız dahi mutlaka bir tarafı eksik kalıyor. Eğer ki tamamen o platforma değilseniz. Mesela tamamen işte Apple'ın kendi hizmeti olmadığı için, mesela Apple TV içerikleri için, bu TV Plus içerikleri için böyle problem yok. Ama işte problemlerle kaynaklanıyor. Siz Apple TV üzerinden Google'da ait bir içeriğe ulaşmaya çalışıyorsanız, Google'ın kendi işte kodeyine, kendi kurallarına tabi olduğunuz için tamam, şimdi mesela 4K özelliği geldi bu sefer de ama 60 FPS ve işte HDR gelmedi. O zaman yine bir anlamı kalmıyor bana göre.
Doğru. Kesinlikle. %100 hemfikir.
Peki Apple tarafından devam etmemiz gerekirse Netflix tarafında da bir gelişme var. Yine müjdeli haberlerden bir tanesi. Netflix'te 4K içerik yine Mac'lerde yoktu. Mac'lerde izlenemiyordu. Bu hafta gerçi Big Sur şu anda, yani macOS'un yeni işletim sistemi henüz kullanıma sunulmadı. Ekim sonunda sunulması bekleniyor ama henüz daha bir açıklama yok resmi olarak. 4K Netflix'te artık Apple cihazlardan izlenebilecek. Ama ve ama, yine bir ama var burada parantez içerisinde, kullandığınız olduğunuz Mac'in T2 güvenlik çipine sahip olması gerekiyor. Bu da şöyle bir çip: eğer ki sizin cihazınız 2018 ve sonrasıysa o cihazlar, yeni cihazlar da var ama 2018 ve eski bir cihaz kullanıyorsanız maalesef cihazınızı upgrade etmeniz gerekecek, yeni bir cihaz almanız gerekecek. iMac'ler için durum biraz daha kötü, çünkü 2020 bir iMac sahibi olmanız gerekiyor. Ya da Mac Pro sahibi olmanız gerekiyor. iMac Pro sahibiniz olmanız gerekiyor. Bir güzel tarafı var. Mac Mini sahibiyseniz 2018 sonrası, late 2018, o zaman bu T2 çipi onda olduğu için kullanabiliyorsunuz. Yani en ucuz Mac Mini ile başlayabiliyorsunuz. HDR tarafları yine dediğim gibi iMac'in kendi ekranlarında yok. Ya da Apple'ın XDR display'inde de yok. Ama siz harici bir ekran kullanıyorsanız ve işte o ekranında HDR özelliği varsa, evet, orada kullanabiliyorsunuz. YouTube'dan biraz farklı orada. Ama dediğim gibi zaten işte 4K bir ekranda da bu özellikleri kullanmak istiyorsanız özellikle de işte Xbox'a da kullanmak istiyorsanız, Xbox'ta çıkışı gündemde biliyorsunuz, az kaldı çıkmasına. Mutlaka şu özelliğe bakın. O HDMI portunun, kullanmış olduğunuz cihazın HDMI portunun 2.1 olmasına özen gösterin. Şimdi bilgisayar monitörlerinde 2.1 portu maalesef henüz piyasaya çıkmış bir modelde yok. Güncel modelde yok. Ama 2021 içerisinde yaygınlaşacak bu, özellikle konsolların da çıkışıyla birlikte. TV tarafında iki taraf modelde var. Bir tanesi LG, zaten biliyorsun. CX modelinde. C9'un yenisi C10'da var. Bir de Samsung tarafında T90'larda var yanılmıyorsam. Onun dışında henüz gelmedi. Şöyle bir ironi de var bu arada. Sony'nin kendi televizyonlarında bile henüz HDMI 2.1 portu sunan bir şeyi yok. Bir ürünü yok. Ürün ailesi yok. 2021'de geleceği söyleniyor.
Markalar bizi şaşırtmıyor bu anlamda. Hem Apple hem Sony için. Mesela Apple'ın zaten az önce belirttiğim sadece son çıkan jenerasyon ürünlerinde ağırlıkla bu yeni özelliklerin olması zaten bu Apple'ın yıllar yılı her zaman uyguladığı stratejidir. Apple senin yüzüne 2 sene 3 sene boyunca bakar. 3 sene boyunca aynı ürünü kullanıyorsan, bu adı tablet de olabilir, telefon da olabilir, yani laptop da olabilir. Hala aynı ürünü kullanıyorsan yeni özelliklerden, yeni update'lerden, yeni çıkan yeniliklerden bir haber kalacaksındır. Bu Apple'ın her zaman yaptığı şeylerden biridir. Hatta mevcut telefonunu, iPad'ini veya bilgisayarını da yavaşlatır. Dolayısıyla senin elindeki ne kadar elektronik cihaz varsa bunu 2 yılda bir, 3 yılda bir yenilemeni bekler Apple. Bu anlamda yine her zaman olduğu gibi şaşırtmadı. Sony de kendi çıkarttığı televizyona HDMI 2.1'i koymayarak veya bu özelliği daha henüz aktive etmeyerek o da PlayStation'da zaten bizim için bir ezber oluşturmuş. Önce ürünü bir piyasaya kör topat süreyim. Ondan sonra kervan yolda dizilir hesabı. Zamanla işte update'ler gönderirim, işte güncellemeler yaparım, yamalar çıkartırım. O sayede çıkan böyle çok baz vanilya diyebileceğimiz ürünü daha sonra tekrardan hayal edilen, arzulanan noktaya taşırım şeklinde bakıyor. Burada da herhalde yine aynı ürün politikasının bir sonucu var gibi görüyorum.
Kesinlikle. Peki, önceki haftalarda bahsetmiştik yine teknoloji gündemimizde. Apple'ın Epic Games'te çok büyük bir davası olacak bu sene. Hatta bu davada ilk duruşmaları başladı şu an için. Ve burada Epic ne yapmıştı? İşte geçen bölümlerden belki hatırlarsanız, gidip de işte mahalledeki diğer mağdur arkadaşlarını toplayıp da işte hepsi bir alliance oluşturmuşlardı, bir birlik oluşturmuşlardı. İşte Spotify katılmıştı. Apple'ın tekel olması buradan ve onların için işte kendi store opsiyonu haricinde bu firmaların tekrardan işte ayrı bir link üzerinden kendi sorularına ulaşıp da uygulamalarını satmasına, bu abonelik paketlerini satmasına Apple karşı çıkıyordu. Diyordu ki iki şekilde kullanabilirsin benim sistemimi ve her zaman içinde böyleydi. İşte ya gelirsin, benim şartlarımı kabul edersin, kullanmaya başlarsın. %30 kesinti ilk sene, daha sonra işte %10'lara kadar düşen oranlarda kesintiyle kullanırsın. Bunu yaptığın anda okey, ikinci bir opsiyon olarak sen ayrı bir şekilde gelip de kendi store'un, kendi linkin üzerinden tekrar bir abonelik paketi satamazsın diyordu. Ya da benim işte opsiyonumu kullanmazsın, girersin sistemime, dahil olursun. Kendin ama işte ayrı bir link üzerinden, işte şu anda diğer uygulamaların da yaptığı gibi, işte Amazon Prime'de mesela şimdi bu modele geçti. Daha önce işte Apple Subscription üzerinden alabiliyordunuz bunu abonelik paketleriyle. Şimdi o da kapattı. Siz sadece Amazon'un sitesine girip de oradan alabiliyorsunuz. Apple bunlara bir şey demiyor bu arada, anlaşmalı tarafına. Anlaşırsanız eğer. Ama hem store'da hem de işte uygulamanın kendi store'unda yayınlanmasına izin vermiyor. Başından beri de böyleydi. Şimdi Epic ne yaptı? Saflarını güçlendirdi o tarafta. İşte yanına Spotify'ı çekti ki onlar her zaman zaten bu Apple'ın, özellikle Apple Müzik sonrasında kendi platformunun daha çok domine ettiğin tekel haline geldiğini, Spotify'ı artık daha az işte şans tanıdığını, daha çok fazla yer vermediğini belirtiyordu. Bir de Tile katırdı bunlara, bu firmaların arasına, bu işbirliğine, bu alliance'a. Tile de ne? Yani biliyorsunuz Apple'ın şu anda AirTag diye bu Bluetooth üzerinden ya da NFC üzerinden işte çevredeki cihazların nerede olduğunu, lokasyonlarını size görmenizi sağlayan bir çiple geleceği, bir ürünle geleceği söyleniyor şu anda AirTag isimli. Bu tarafta işte Tile da bunların hatta Apple Store'da bile satılan bir ürün. Hala satılıyor. Çok da başarılı bir ürün bu arada. Tile vardı. Tile de Apple böyle bir ürün çıkartınca herhalde rahatsız oldu. O da bu Alliance'a katılmış. Ama mahkemeden şöyle bir haber var. Haber çıktı bu hafta. İlk şeyler, izlenimler şu yöndeymiş. Mahkeme çok bu tarz işte suçlamaları doğru bulmuyormuş ve şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yani Apple'ın şartları hiçbir zaman değişmedi. Hani ilk store'u açtıklarından beri aynı şartlarda devam ediyor. Hiçbir değişikliğe uğramamış ve bu şartları bilerek siz bu sisteme, bu ekosisteme dahil oldunuz. Şimdi niye sorun çıkartıyorsunuz diyor haklı olarak. Bakalım ama ilk başlardaki bu Epi'nin kazanabileceğini belki yani bir şekilde bir en azından küçük bir olsa bazı başarı elde edebileceğini düşünüyordum ama şimdi herhalde biraz zora girmiş. Böyle kapanıp da gidebilir. Kapanırsa hiç şaşırmam yani. Bir anda case closed deyip de bu sorun ortadan kalkabilir.
Bana Apple, bilmiyorum sen de benzer bir şey tecrübe ediyor musun? Müzik dinlerken bir Apple telefondan, iPhone'dan yani. Aynı bir şarkıyı Apple'ın müzik uygulamasından dinle, bir de aynı şarkıyı Spotify'dan dinle. Yani ben çok iyi bir müzik kulağına sahip değilim. Profesyonel bir müzik kulağına sahip değilim. Ama regüler bir tüketici olarak dahi ikisi arasında ciddi fark olduğunu algılayabiliyorum.
Ya doğru söylüyorsun. Hatta bu çok,
çok
konuşulan bir konu.
Net bir şekilde kalite ve volüm farkı var. Yani aynı şarkı sonuçta Spotify'da
orijinal
bir şekilde çalıyor.
Kıvanç. O konuyu bildiğim için. Evet yani bu diğer işte kullanıcılar da bunu çok fazla fark ediyorlar. Ses farkı var diyorlar. Aslında şöyle bir şey. Şimdi sen Apple'ın kendi ekosisteminde Apple müzik üzerinden bir müzik dinliyorsan ve Spotify'ın da ayarlarını değiştirmediysen işte o medium ayarlarda örnek veriyorum. Streaming ediyorsa o işte müziği dinliyorsan sen daha üst bir ayar çekmediysen ya da en kaliteli ayarına getirmediysen ki en kaliteli ayarına getirsen bile eğer ki kulağınız iyiyse, ekipmanınız iyiyse evet gerçekten bir fark edebiliyorsun. Ama nedeni şu. Şimdi Apple ekosistemi içerisinde işte Apple müzik kullanıyorsanız işte kulaklıklarınız AirPods Pro ise örnek veriyorum tamamen ya da Sony'nin işte en son çıkan VMF serisi, X4 serisi kulaklığını, headphone'unu kullanıyorsanız eğer evet orada Spotify dinliyorsanız şöyle bir fark görebilirsiniz. Apple müzik arasında bir fark görebilirsiniz. Neden? Kullanılan yine kodek farkı. AAC kullanıyor orada Apple. Ve işte bu cihazlar da AAC desteklediği için kullanılan kulaklardan bahsediyorum ve telefondan bahsediyorum dinlediğiniz. Evet bu farkı görüyorsunuz ama şöyle de bir olay var. Mesela Spotify tarafında da ya da Tidal tarafından bahsetmek gerekirse onların da MQAA diye bir tane kodekleri var. Ki bu çok kaliteli bir kodek öyle söyleyeyim. Eğer siz işte Tidal'da da MQAA kalitesinde cihazlarla, bir DAC'la, bir amfi ile ve bir işte onu destekleyen bir kulaklıkla işte gain'i yüksek, gayet profesyonel seri bir kulaklıkla da işte Tidal dinliyorsanız ondan sonra Apple müziği dinlemek istemeyeceksiniz. Bazı albümlerde inanılmaz fark var. Öyle söyleyeyim. Aynı şekilde işte Spotify için de öyle. Mesela işte Android tarafında aptX HD var. aptX encoder'ı var. Mesela siz işte aptX bir cihaz üzerinde, Android bir cihazda, aptX HD destekleyen bir cihazda Spotify dinliyorsanız yine en yüksek kalitede olmak şartıyla. Ondan sonra yine işte Android platformunda Apple Müzik'den müzik dinliyorsanız orada da aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bu sefer diyeceksiniz ki ya ben Spotify'ı dinledim işte ama Spotify'ın ses kalitesi Apple Müzik'e göre daha iyi. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Şunu tavsiye ediyorum daha doğrusu. Hangi ekosistemi tercih ediyorsanız o ekosistemin içinde kalmaya bence özen gösterin. İşte bu Apple ekosisteminde kalacaksanız eğer okey o zaman Spotify yerine tamam Apple müziği tercih edin ya da Tidal'ı tercih edin daha da kalitelisini arıyorsanız ama ekipmanınızı hep buna göre seçin. Çünkü Tidal'a geçseniz dahi örnek veriyorum Apple platformunda kalmaya devam ettiniz ama işte Apple müziğin de üstünde bir kalite arıyorsunuz. Tidal'a geçtiniz diyelim. O zaman da MQAA destekleyen işte kulaklık alın, DAC alın, amfi alın. Bunları bulundurun mutlaka.
Yani kendine bir satın alma stratejisi seç. Bu strateji doğrusunda ilerle. Hangi platforma kanalize olmak istiyorsan ona uygun bir şekilde donanım al diye ben okudum mesajını o zaman.
Kesinlikle, kesinlikle süper. Peki. Bir sonraki habere geçelim mi?
Geçelim.
Süper. Peki Apple'ın bu satın almaları çok gündemde biliyorsun sen de. Mesela en son bir Dark Sky diye çok çok başarılı bir işte hava durumu uygulaması satın almışlardı ve iOS 14 ile birlikte de bunu entegre etmeye başladılar. kendi platformlarına. Bu Dark Sky gerçekten inanılmaz başarılı bir uygulama. Yağmurun yağacağı işte size dakikaya kadar, mesela diyor ki 2 dakika sonra yağmur yağacak şeklinde bildirimlerde bulunuyordu. Android tarafında yayından kaldırıldı Apple satın almasından sonra. Ve şimdi de işte iOS 14'te birli de belli başlı özellikleri yavaş yavaş artık iOS'e de Apple cihazlara da gelmeye başladı. Ama bundan sonra gerçekten çok gelişmiş bir hava durumu uygulaması göreceğiz Dark Sky'in katkısıyla birlikte Apple tarafında. Apple bu hafta da Scott FM diye, bu güncel bizim gibi işte podcast yayınlarına önem veren kişilerin bileceği, takip edeceği belki. Çok iyi bir başarılı, çok başarılı da bir platformu da satın aldı. Bu Scott FM'i de muhtemelen işte CarPlay'de vesaire kendi işte Apple müziği içerisinde entegre edecek. Peki bu Scott FM'in farkı nasıl, nedir derseniz de şu şekilde. Sizin ilgi alanlarınıza göre, mesela siz orada kategori sadece teknoloji haberleriyle ilgili bir podcast dinliyorsanız, aynen Apple Music'te, Spotify'da olduğu gibi siz mesela ilgili bir yayını seyrettiniz. Gece Fanzin, örnek veriyorum şu anda. Dinliyorsunuz beyniyle, takip ediyorsunuz. Öyle bir mucize bizim kullanıcılarımızdan bir tanesiniz. Bir sonraki aşamada bizim yayın bittikten sonra, bizim dinledikten sonra size o kanalla ilgili yine başka bir teknoloji kanalının şeyini, yayınını dinletmeye devam ediyor. Bu çok güzel bir özellik. Apple TV şey, müzikte ve Spotify'da da var. Mesela siz bir albüm dinleyin, müzik dinleyin. O biter bitmez çok benzer tarzlarda yeni sanatçılar, yeni albümler keşfedeceksiniz. Size onları gösterir ve bunlar gerçekten çok başarılı şekilde sunulur kullanıcıya. Benim mesela bu şekilde keşfettiğim çok fazla işte yeni albüm ve işte grup oluyor. Hiç defa ismini duydum çok küçük gruplar, örnek vermek gerekirse. Bunun başarısı şuradan kaynaklanıyor aslına bakarsanız. Siz bir işte sizin gibi böyle kullanıcıların dinlediği müziklere göre hep şeyi ölçümlüyorlar. İşte sen hangi grupları dinlettikten sonra ikinci aşamada, üçüncü aşamada, dördüncü aşamada hangi müziği dinliyorsun, hangi albüm takip ediyorsun? İşte bunlar toplanıyor, bu data. Ondan sonra artık kullanıma açılıyor. Mesela diyelim ki ben işte Coldplay, Radiohead, işte Muse dinliyorum diyelim. Bir sonraki aşamada işte White Lies dinliyorum, Travis Keane dinliyorum diyelim. Aynı kullanıcı bir Coldplay'in işte Radiohead'in şarkısını dinledikten sonra otomatik olarak ikinci aşamada dinlediği şarkılar ona işte Travis yayınlanıyor, Keane yayınlanıyor, işte Muse, Linkin Park vesaire yayınlanmaya başlıyor. Bu güzel bir özellik bence. Datanın toplanıp da işte işlenip gerçekten bu şekillerde kullanıcı faydalı bir şekilde kullanıcılara sunulması benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi.
Data zaten hayatımız her yerinde var. Yani bizim anlattığımız konularla ilgilenecek dinleyicileri de bizlerle buluşturabilecekse ne mutlu. Bu özelliği diyorum o zaman ben de.
Evet. Peki bir diğer Apple dünyasından haberimiz de Microsoft hem de Sony Apple'la birlikte şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne için? Apple TV'yi hem PlayStation'a hem Xbox'a getirmek için çalışıyorlar. Apple TV gelirse ne olacak? Apple TV'deki içerikleri siz ve o içerikte destek veren tüm oluşumları da, alt oluşumları da, siz tekrardan bir Apple TV sahip olmasanız bile uygulamalar hariç, desteklenen uygulamalar olmak şartıyla hem Xbox'ınızda hem de PlayStation'ınızda kullanmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda Apple
TV'de... Bu beni TV'de... şaşırtır. Ben buna şaşırdım. Bu benim için Apple adına ezber zorlanan bir hamle oldu.
Evet, ama işte burada bence Microsoft'un ben bu hamleyi, ilk hamleyi yaptığını düşünüyorum Kıvanç. Çünkü Microsoft özellikle bu yeni Xbox serisinde bence inanılmaz başarılı işlere imza atıyor. Çok çok başarılı satın almalar yaptı. Özellikle de Game Pass tarafında mükemmel işlere imza atıyor. Benim gibi ve senin gibi çok sıkı PlayStation fanları bile açıkçası bu şeyde, jenerasyonda ben çok ciddi şekilde Xbox'ı destekliyorum ve şu aşamada hani PlayStation 5 Pro gelene kadar da Xbox'ın şu anda çok üstün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu özellik de gelecek bu arada. İki platforma da gelecek. Hem Sony'ye hem PlayStation 5'e hem de Xbox'a da gelecek. Series X ve S'e de gelecek. Ama dediğim gibi bunun şey ihtimali de var. PlayStation 4 ve şu andaki mevcut Xbox One serilerine de gelme ihtimali var ki muhtemelen bir uygulama aracılığıyla, versiyon güncellemesiyle geleceği için şu andaki mevcut platformlara da gelecektir. Gelirse de şey güzel, Apple TV Plus her ne kadar ülkemizde olmasa da hani onun Apple'a özel içerikleri de, filmleri vesairesinde de Xbox'ınızdan işte ya da PlayStation'ınızdan seyretmeye devam edeceksiniz.
Güzel bir özellik olur yani, her seferinde. Yani senin gidip bir tane Apple cihazı, Apple TV cihazı almana gerek kalmayacak o zaman. Evinde varsa bir tane PlayStation veya Xbox, ona kuracağım bir uygulamayla Apple TV içeriklerine ulaşabiliyor olmak bence. Zaten artık yani bir tane bir terminal cihazın olacak. Bütün multimedya işlerini yaptığın. Bence olması gereken de bu. 7 tane, 8 tane cihaz olacağına bir tane cihazın olacak. Filmi de oradan seyredeceksin. Oyunu da oradan oynayacaksın. Onun haricinde yani boş zamanında, multimedya anlamında nerede vakit geçirmek istiyorsan onu da kullanacaksın. Ben bunu olumlu karşıladım. Apple için de
bir artı.
Dediğim gibi ezber bozan bir hareket oldu. Apple normalde böyle platformlarına falan filan bunları altın değerindedir yani. Koklatmaz başkalarına. Bakalım. Enteresan. Yani olursa değişik olur benim için. Ezber
bunu boşuna gittiyse bu arada bir şey de daha var. Hem HomeKit desteği de gelecek söyleniyor. Bu şeyin gelmesiyle birlikte Apple TV uygulamasının yeni nesil konsollara gelmesiyle birlikte HomeKit desteği gelmesi de şu demek oluyor. Siz yine HomeKit uygulaması üzerinden, Apple'ın Home uygulaması üzerinden işte şöyle özelliklerle bulunabileceksiniz. Şu an tabii ki tahmini görüşüyorum çünkü henüz bu uygulamanın betasını ya da işte alfa sürümünü, deneme sürümünü vesaire görme şansım olmadı. Ama işte HomeKit'in özelliklerini bildiğim için söylüyorum. İşte Home üzerinden uygulaması üzerinden işte Xbox'ı, PlayStation'ı açıp kapatabileceksiniz. İşte herhangi bir medya yayınlanıyorsa, müzik, video vesaire varsa onu görebileceksiniz. İşte pauselayabileceksiniz. Ya da işte Siri kullanıp da işte şunu aç, bunu aç diye komutlar, sesli komutlar verebileceksiniz. Aynı zamanda tabii ki AirPlay 2 desteği de gelecek muhtemelen. Bu zaten şu anda LG televizyonlarda, Samsung televizyonlarda var bu arada bu özellik Kıvanç. O eğer ki yeni nesil bir LG ya da Samsung televizyon alırsan içerisinde Apple TV de geliyor. Bu güzel bir özellik bence. AirPlay 2 de olduğu için bayağı oldukça verimli şekilde kullanabilir kendi Apple cihazlarınızla birlikte. O zaman şimdi bu haberi beğendiysen bir sonraki haber senin iyice şaşıracak, öyle söyleyeyim. Bu bomba eğer. Bu haftanın herhalde bombası budur bence. Microsoft'un Xbox uygulaması ne yapıyordu? Biliyorsunuz şeylerde Android'de kullanıma sunulmuştu beta haliyle. Ve siz işte eğer ki Game Pass abonesiyseniz, Game Pass kullanıcısıysanız onun destek verdiği oyunları uzaktan hiçbir şekilde bir konsol ya da işte bilgisayar sahibi olmadan bu üyeliğiniz sayesinde stream edip de oynayabiliyordunuz. İşte mesela Minecraft Dungeons oynayabiliyorsunuz örnek vermek gerekirse. İşte bu tarz destek veren oyunları oynamaya başlıyorsunuz eğer ki aboneliğiniz varsa. Apple tarafında bu biraz sıkıntıydı. Her zaman olduğu gibi klasik. Ama şimdi bu uygulamanın demo versiyonu çıktı. Betası çıktı daha doğrusu. Beta da dolup taşmış. Ben girmeye çalıştım. Betasını edinmeye çalıştım bu arada. Ama şu anda beta tamamen full. Kimseyi kabul etmiyorlar beta programına. İleriki dönemlerde ne olur bilinmez. Ama Apple'ın bu şeye Xbox'a uygulamasına, streaming uygulamasına destek verecek olması beni inanılmaz memnun etti. Çünkü ben de bir Game Pass kullanıcısı olarak, Game Pass abonesi olarak işte mesela Minecraft Dungeons'ı işte iPhone'umdan oynamayı çok isterim açıkçası. Ya da iPad'den vesaire. Bakalım güzel gelişmeler var. Güzel gelişmeler yolda.
Özellikle bu platformların birbirleriyle iç içe çalışıyor olması gerçekten bizim tüketiciler için çok iyi olacak. Yani ben şimdi PlayStation'da bir HomeKit uygulaması olması yani bu senin evindeki ekosisteme onu da dahil edebiliyor olman anlamına geliyor. Benim için bu arada onu söyleyeyim. İki konsol arasında en önemli fark yaratacak ve benim tercih sebebim olacak konulardan bir tanesi hangi konsol evdeki Philips Hue akıllı ışıklarla entegre çalışırsa benim için diğerine göre 1-0 önde olacak, 10 adım önde olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Evinde atıyorum Xbox var. Eğer Xbox, şu andaki şeylerde yok bu özellik. PlayStation'da da yok, Xbox'ta da yok. Philips Hue ile entegre çalışırsa, yani oyun oynadığın, o oyundaki dominant renk neyse o sıradaki Philips Hue da arkadan o rengi eğer verebilirse dolayısıyla evindeki ortamda çok ciddi bir atmosfer farkı yaratabilirsin bununla beraber. Benim için böyle bir özelliği çıkartan konsol tercih nedeni olacaktır.
Bu arada ki şöyle bir şey söyleyeyim size.
Bunun olması çok da zor bir şey değil esasında. Çok da uçuk bir beklenti de değil. Bunu ben artık iki üreticiden bir tanesinin yapmasını bekliyorum.
Peki şöyle bir şey söyleyeyim bu konuda. Evet sen entegre bu yeni konsollara ilk aşamada gelmeyeceği çok net. Zaten gelse bu bayağı bir bomba bir haber olarak açıklanırdı. Ama şöyle bir şeyle bu sorun çözülebiliyor aslında. Hue'nun da kendi Hue Play HDMI Sync Box diye bir tane şey kutusu var. Öyle söyleyeyim. Bu Apple TV kadar küçük bir kutu. Bir kontrolcü aslına bakarsan. Sen onun üzerinden bunu HDMI'dan bağlayıp da işte TV'inle de senkronize ettiğin zaman ve işte çevre birimlerini de almak şartıyla işte Hue Play'lerin, Hue Play Light Strip'in işte bu şey şerit anında şeritlilerinden olacak tabii ve bunları da işte TV'ne yakın yerlere pozisyonlayacaksın. O zaman kullanabiliyorsun bu özelliği bu arada. Ama şöyle sorunlar var bu arada işte burada. Mesela HDMI...
4K çalıştırmıyor.
Ya 4K yani, çalıştırabiliyorsun aslında ama işte oyunlarda biraz problemli. Şöyle söyleyeyim. Mesela işte HDMI 2.1 işte yılın bomba konusu. Özellikle de bu yeni konsollarla beraber hayatımıza girecek bir kavram. Şimdi bu Hue Playbox'ta da HDMI Syncbox'ta da HDMI 2.1 portu yok. Sen eğer ki PlayStation'ını işte bu Hue'ye bağladığın anda HDMI üzerinden 2.0'dan bağlamış olacaksın. 2.1 özelliğini kaybedeceksin. Bu sana ne dezavantajı getirecek? Sen 4K 120 FPS'te kullanamayacaksın. Ya da bir oyun oynayamayacaksın, öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi eğer ki ilk aşama zaten televizyonu da bunu desteklemiyorsa ve şu anki mevcut donanımınla işte bu işte oradaki oyunları aynı bir bilgisayar monitöründe olduğu gibi televizyonda da kullanmak istiyorsan işte Warcraft oynadığım anda arka planda da işte birebir oradaki yansıyan ışıklar arka tarafa da televizyonun arkasına da yansısın. Ya da bir film izlerken işte mavi görüntü ağırlıktaysa işte televizyonun arkasından mavi ışık versin işte Hue'lar diyorsan şu anda şeyle kullanabilirsin. Türkiye'de satılmaya başlandı bu arada. Ama sadece box'ı bu kutusu işte HDMI Sync Box'ın fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 2500 TL falan civarında. Bu sadece kutu bu arada.
O da ciddi bir yatırıma götürüyor. Yani kutuyu alacaksın. Zaten Hue'larda biliyorsun artan kurla beraber
kesinlikle
çok abartı rakamlara geldi artık. Yani tabii ki yani Türkiye'de zaten biliyorsun yani teknolojiye ulaşmak artık ciddi anlamda pahalı bir, yani bütçeyi sarsan bir noktaya geldi. Ama inceleyeceğim. Güzel bir bilgi bu benim için. Ben şeyle çalışmıyor diye biliyordum. PlayStation 4 Pro ile yani 4K gaming yaptığın zaman, 4K gaming özelliklerini kullandığın zaman bu HDMI Syncbox'ı kullanamıyorsun diye biliyordum. Bu benim için güzel bir bilgi.
Hatta burada şeyden de bahsedelim. Kıvanç, bu haftadan itibaren de biz burada konuştuğumuz konuların indeksini hatta linklerini kendi web sitemize henüz yetiştiremedik ama kendi mesela Anchor ya da Spotify ya da Apple Music gibi kanallarımız üzerinden, podcast kanallarımız üzerinden girip de oradaki bölüm notlarına tıklarsanız orada bu içeriklere ve linklere erişebileceksiniz. Burada konuştuğumuz konuların küçük indeksini oluşturacağız, orada yayınlayacağız.
Çok da keyifli olur. Böylelikle hem de uzun bir yayın yapıyoruz. Bu yayının içerisinde aradığı konuları daha hızlı bir şekilde bulmak isteyen dinleyicilerimiz de daha rahat bir şekilde, değil mi? Yani bütün yayını belki iştirak etmeden en azından ilgilendiği kısımlarda, kısıtlı vakti varsa o kısımları dinleyip gerekli bilgileri edinebilecekler diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yine işte buradaki ilgisini çeken ürünler de olursa eğer onlar üzerinden işte verdiğimiz linklerle tıklayıp da daha da detaylı bilgi alabilecekler zaten. Diğer podcastlerle olduğu gibi biz de bu özelliği getireceğiz kendi podcastimize, kendi yayınımıza. Peki konsollardan devam edelim istersen. Xbox'ın Türkiye fiyatları belli oldu ve ön siparişi açıldı. Şu anda hepsi burada, MediaMarkt, işte Vatan vesaire gibi sitelerde ön siparişe sunulmuş durumda. Ama fiyatlar çok yüksek olmasa da yine de yüksek seviyelerde. Mesela şöyle söyleyeyim.
Series S,
evet. Series S 5399 TL. Series X de 9299 TL. Şu an sipariş verilebiliyor. 10 Kasım 2020'de de kullanıma sunulacak. Dağıtılmaya başlanacak. Ben en son baktığım zaman sipariş alınıyordu. Yani herhangi bir şekilde böyle limitli sürümlü adetlerde getirmemişler. Ama tabii dediğim gibi 10 Kasım'da dağıtılacak ama İşte kaç kişiye gelecek, kaç kişiye de şöyle bir haberde görebiliriz o tarihlerde. İşte 10 Kasım'da ön siparişler işte yetişmedi, gelmedi. Ürünler Türkiye'ye ya da bandrolleri yetişmedi. İşte bir dahaki parti Aralık ayına kaldı. Böyle şeyler de yaşanabilir bu arada. Yani hiçbir şekilde ben Türkiye'de bir garanti bir şey görmediğim için bundan da çok emin olamadım açıkçası. Ben olsam ön sipariş vermeyip de beklerdim ki ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Bir de şey oldu bu arada Kıvanç. Xbox'ın yeni wireless kontrolünün de fiyatları belli oldu. Hatta o da ön siparişe açılmış durumda şu anda. O da 10 Kasım'da bu yeni Xbox'larla birlikte kullanıma sunulacak. Onun fiyatı da belli oldu. Ben ondaki fiyatı açıkçası şaşırdım. 999 TL sadece yeni kontrolcü için istiyorlar. Yani şu an mevcut konsolda kontrolcü fiyatları da uçtu. Hani biliyorsun işte ikisinde hem PlayStation 5'in DualShock'u da hem Xbox'ın kontrolörü de 800 TL'lerde falan. Şimdi yeni nesille birlikte 1000 TL'lere çıkıyorlar. Ki bunların bir de elit sürümleri var. Onlara 1500'den 2000 TL'den falan sunulacak herhalde. Yani işte ilginç. Şu anda sadece konsol almak da bitmiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bahsetmiştik, hatırlarsın zaten. konsolu aldınız, iki tane kontrolcü aldınız, televizyon aldınız vesairesi ciddi bir miktarı artık hesaplamanız gerekiyor.
Bu şeye dönüyoruz o zaman. Ne bizim çocukluk zamanlarımızda hatırlarsın, Amiga'lar vardı, Atari'ler vardı. Ben bir dönem şöyle bir uygulamayı artık geçmiştim. Mahallede, işte mahalledeki arkadaşlarım gelirlerdi. Oturur oyun oynardık ki o zaman oyunları tabii ki şu ankilerle mukayese edilebilecek şey de değil. Amiga'da hatırlıyorum şey çıkmıştı o zaman. Mortal Kombat çıkmıştı daha bir tabii. Mortal Kombat 1. Orada da işte büyü atma şeyi vardı hatırlarsın. İşte sağa sol sağa solla ondan sonra da tetiğe basarak da büyü atılırdı. Orada çok joystick kaybettim. Yani bir, mahalledeki arkadaşlarım bilirdi. Ne kadar sert yaparsak o kadar kuvvetli büyü atacağız gibi. Enteresan bir
Python
düşünceleri
olurdu. Python muydu? Quick shot mıydı? Hatırlıyor musun?
Evet. Python'lar vardı. Aynen aynen. Quick shot, Python öyle bir şeyler vardı. Ondan sonra ne kadar hani daha sert sağa sola yaparsam o kadar daha kuvvetli büyü atarım gibi herhalde bir anlayış vardı çocukluğumda. Çok joystick kaybettim. Sonra ben artık baktım hani bu joystick şeyine uğraşamayacağım yani. Her birisi geldiğinde bir tane joystick elini alıp gidiyor. Dedim ki herkes evden getirecek arkadaş joystick'i. Yani gelip burada oynamak isteyen adam evinden getirecek joystick'i. O masrafa baş edemiyordum. Bu arada işte tabii o zaman çocukluk şuyduk buyduk. Yani mazur görülebilecek bir şey ama yani bugünün dünyasında da artık bu fiyatlarla yani ona geliyor yani. Kontroller 1.000 lira olduğu yerde yani kusura bakmayın da hani oyun oynarken de genelde biliyorsun bir konuda kendine kızdığında ilk hırsını aldığın alet de kontrolördür. Şimdi ben kontrolöre artık gözüm gibi bakıyor olacağım bu saatten sonra. Belki hatta kılıf falan alacağız kontrolöre. iPhone'larda olduğu gibi kılıflar falan çıkar böyle. Yani evet. O zaman da kontrolör. Yani bir zahmet herkes evden getirecek arkadaş kontrolörü.
Bir de hani hijyen şartlarını düşündüğümüzde de zaten hani bu pandemi dönemi sona erse bile ileriki dönemlerde evet yine şimdi hani herkesin parmaklarının değeceği bir şey kontrolcü ne kadar hijyenik olacak? Artık herkes herhalde şey yanında taşır ya da arkadaşına giderken bir tane alır onunla beraber gider. Kendi özel böyle kılıfından çıkartıp da kendi kontrolcüsüyle oynamaya başlar. Aslında evet hijyenik olarak da bence böyle daha güzel olur.
Ticaret kolu da çıkabilir. Kontrolör temizleme
hizmetleri. Evet öyle şeyler ürünler çıktı bu arada. Mesela UV üzerinden işte mesela bir, en son Turkcell'in öyle bir tane tedarikçilerinden bir tanesini çıkardığı bir ürünü gördüm. Yurt dışında çok fazla örnekleri var. Çok güzel örnekleri var. Mesela telefonunuzu koyuyorsunuz akşamdan bu UV boxların içine ve siz hem şarj ediyor hem de sabah telefonunuz 199 oranında işte virüslerden arındırdığı söyleniyor UV ışınlarıyla. Güzel bir ürün. Evet konsol kontrolcüler için neden çıkmasın? Çıkabilir tabii ki. Ben mesela böyle
ben
bir şey olsa almak isterdim.
Gördüm. Bunun gibi çok fazla ürün var dediğin gibi. Ben de yakın zamanda e-ticaret sitelerinden bunun gibi çok ürün gördüm. Yani böyle kalem boyutunda üstünde bir UV ışın saçan işte artık onun yansıtıcısıyla beraber herhangi bir cihazın üstünde onu geçirerek virüs ve bakterileri öldürdüğünü iddia ediyor. Ben ona benzer başka bir ürün almıştım. Mobil UV ışın veren bir ürünü. Bu daha çok da bir şey. Yani çocuk ürünüydü. Daha çok yani çocuk emzikti. Şuydu küçük oyuncaklarıydı. Şuydu buydu. Onun içerisine koyuyorsun. Bir küp gibi bir şey düşün. İşte sterilize etmek istediğin ürünü onun içine koyuyorsun. Pilleri var. Çalıştırıyorsun. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde içine koyduğun ürünü UV ışınlarını kullanmak maksadıyla sterilize ediyor. Ya tabii ki buna ama yani sonuçta sen de kutunun üzerinde yazdığı oranda inanabiliyorsun markaya. Yani gözünle görebildiğin bir şey değil gerçekten sterilize etmiş veya edememiş mi diye. Ama bu konuda da yani bu sektörde de bence çok ciddi gelişmeler var. Bu yönde de çok ürün çıkartılıyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi her ürüne el attığı gibi Xiaomi'nin mesela bu anlamda çok değişik ürünleri var. Biz sen de benim kadar titiz bir insansın. İncelemeni tavsiye ederim.
Süper oldu bu tip. Ben de bakacağım. Yani muhtemelen bu tarz ürünler eBay'de vesaire de vardır ama ülkemizde malum PayPal vesaire kullanamadığı için eBay gibi sitelerden de artık alışveriş şansımız çok kalmadı. Peki çok uzatmadan bir de şeye söyleyeceğim. Konsol dünyasını kapatmadan Game Pass yine benim hayranı olduğum ve herkese de aşırı derecede her ne kadar fiyatlarında bir artış olsa bile beta'dan çıkıp da artık canlıya geçmiş olsa bile müthiş bir platform olma yolunda ilerliyor. Öyle söyleyeyim. Microsoft'un gizli silahı. Zaten geçen hafta da haberini de yapmıştık, vermiştik. Bethesda'yı da, Doom'un yapımcısı Bethesda'yı da satın almışlardı. Ve bunun ilk birlikteliği de Doom Eternal'la geliyor. İlk konsollara geliyor bu arada. 1 Ekim hatta şu anda çıktı bu arada. Hani her ne kadar biz yayını 3 Ekim'de yapsak da Xbox kullanıcıları, konsol kullanıcıları şu anda Game Pass aboneleri ise eğer Doom Eternal'ı indirmeye başlayabilirler. PC tarafına da bu yılın 2020'nin sonlarına kadar geleceği söyleniyor. Güzel gelişme, çok güzel bir gelişme. Bir abonelik, Game Pass aboneliği sayesinde bu 3 içeriklere ücretsiz olarak sahip olmak bence müthiş. Ve çok da güzel içerikler geliyor. Mesela PC tarafından da örnek vermek gerekirse işte Age of Empires'lardan tutun da Minecraft Dungeons'lara yani benim özellikle çok ilgimi çeken içeriklere ben ulaşabiliyorum. Bir de şey oldu, EA Play haberini yine geçen hafta yapmıştık. EA Play de artık Microsoft'a Game Pass'e geliyor. 10 Kasım itibariyle. PC tarafında yine bu senin sonlarına doğru gelecek. EA Play'in gelmesi de müthiş bir özellik Game Pass'e. Siz yine işte mesela örnek Red Alert gibi, işte FIFA 20 serisi gibi işte içeriklere, güzel EA'in kendi yayınladığı içeriklere, işte Star Wars serileri gibi içeriklere Game Pass aboneliği altında sahip olabileceksiniz. Bence mükemmel gelişmeler. Özellikle de günümüz oyunlarının fiyatlarının arttığı, işte konsol oyunlarının artık 600-700 TL seviyelerine çıktığı bir durumlarda işte oyun servisleri sayesinde, abonelik servisleri sayesinde bu içeriklere sahip olabilecek olmak bence müthiş.
Zaten önümüzdeki dönemde bence çok fazla kutulu oyun veya kendi kendine indirilen oyun, yani tekli oyun pek fazla satılmayacak. Konsollar diğerleri arasındaki rekabette bir adım öne bu şekildeki oyun servislerini pazarlayarak geçecekler. Söylediğin çok önemli bir özellik. Yani zaten çok ciddi bir yatırım gerektiriyor konsol. Bir de üzerine teker teker münferit oyun alırsan gerçekten iş servete dönüşüyor. Dolayısıyla ne kadar çok oyunu kapsayan bir oyun servisiyle çıkarsa konsol, bence diğer marka konsolda olan rekabetinde o kadar önde olacak. Şimdi hazır oradan giderken bence şeye de bağlayalım bu hafta. İkimizin de merakla beklediği, bizi bu hafta ilk kez dinleyen belki dinleyicilerimiz duymuşlardır. Biz bir koyu Star Wars hayranıyız. Son trilojiyle beraber birazcık heyecanımızı yitirmiş olsak da, hatta hayal kırıklığına uğramış olsak da, içimizdeki Star Wars aşkı bambaşka diyoruz. Son Star Wars'un Squadrons oyunu çıktı. Bilmiyorum, oynama fırsatım oldu mu?
Oldu biraz. Twitch'ten de seyrettim yayın yapanları. Gayet güzel. Eğer action tarzı oyunları, işte uçaklı vesaire, böyle TIE Fighter'ları, X-Wing'leri seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız bayağı ilginizi çekecektir. Grafikler vesaire güzel. Hikayesi de daha çok başındayım. Hani belki bir şansımız, bir durumumuz olursa da belki Twitch'ten de bir kısa böyle bir içerik hazırlayabiliriz belki onunla ilgili, kimse seninle beraber.
Olabilir. Olabilir. Çok da keyif olur.
Bu arada EA Play'e de geldi Squadrons. Eğer ki EA Play aboneliğiniz varsa hemen işte ücretsiz şu anda ilk günden itibaren kullanmaya başlıyorsunuz. Oyun tarafında biraz ona giriş yaparız aslında. Çünkü güzel gelen başlıklar var. Oyun tarafına geçtiğimizde de biraz bahsederiz onlardan bence.
Olur. Gayet güzel olur.
Aynen.
Peki. Şimdi o zaman ben seni ağırlıkla Apple tarafından bilgiler verdik. Eğer senin Apple tarafında veya Microsoft tarafında çok fazla söyleyeceğin bir şey yoksa seni Silikon Vadisi'nden alıp biraz daha uzaklara götürmek istiyorum.
Geçelim, bence mükemmel olur.
Venüs'te yaşam izi olabilecek, ihtimalli yaratabilecek, en azından ihtimal olarak algılanabilecek bir takım emareler bulundu. Bu emarede şu anda fosfin gazı olarak adlandırılıyor. Fosfin gazı şu anda dünyada da bulunan bir gaz, ender bulunan bir gaz. Canlılar tarafından üretilen, aynı zamanda laboratuvar ortamında üretilebilen bir gaz. Venüs'te bunun emareleri bulundu. Esas da çok yeni bir keşif değil. 1970'lerden beri bununla alakalı çeşitli çalışmalar var. Ama tabii şu anda 2020 yılında bu tarz keşifleri şu anda yani yeni teknolojiyle beraber daha net yapılabiliyor, daha net yapabiliyor insanoğlu. Fosfin gazının bulunması tabii şöyle bir heyecan yaratıyor. Yani bu laboratuvar ortamında üretilebiliyor deniyorsa, şimdi Venüs'te herhalde laboratuvar en azından bizim bildiğimiz yok. O zaman bir canlı tarafından üretiliyor diye bir heyecan yaratıldı tekrardan bilim dünyasında. Ama yani bu dediğim gibi hani bir şey değil, sadece bir ihtimal, ihtimalin ihtimali hatta. Bunun üzerinde çok daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Ama insanoğlunun dünya dışı bir varlığın, dünya dışı bir mikroorganizma yaşantısının dahi peşinden koştuğu şu zamanda gerçekten hepimiz için heyecan yaratıyor. Bakalım bizim yaşımız yetecek mi? Dünya dışı bir varlığın oluşuma veya onunla bir iletişime veya onun bir keşfini görmeye bizim yaşımız yetecek mi?
Ya da Venüs'te yaşayabilecek miyiz? Ben buna iptalim, öyle söyleyeyim. Bu olanak sonursa dünyadan çok sıkılmış bir kişi olarak ilk gidenlere, hatta Elon Musk'ın böyle bir programı vardı işte, hatırlarsın. Eğer ki ileriki dönemlerde biz yine görebilirsek o dönemleri, ben ilk dünyadan Mars, işte Venüs'e vesaire ya da işte herhangi bir uygun şartlara sahip gezegene ilk geçmek isteyen kişilerden birisi olabilirim açıkçası, gönüllü olarak.
İnsanoğlu hayal ettiği şeyi yapabiliyor. İnsanoğlunun hayali de zaten birçok hani hayali de nereden görüyorsun? Filmlerde görüyorsun. Bilim kurgu filmlerinde ne hayal ediyorsan onlar gerçekleşiyor. Bundan belki 50 sene önce hepimizin elinde bir cep telefonu olacak. Onu böyle hiç dokunmadan bir takım hareketlerle yönetebileceksin. Bu bilim kurgu dünyası için bir hayaldi. Bir bilim kurgu eseriydi. Şu anda ulaşılabilir bir teknoloji haline geldi. Bugünün bilim kurgusu da, bugünün hayali de belki bunun 50 sene sonrasının gerçeği olacak. Bu uzayda koloni kurmak, başka bir gezegende koloni kurmak bugünün hayali ama ilerinin gerçeği olabilir. Yani bizim yaşımız yeter yetmez, onu bilemeyiz tabii. Ama yetmesini isterim açıkçası. Benim için de çünkü gizem uyandıran, merak uyandıran bir konu. Uzay dışı, dünya dışı bir yaşamın olup olmadığı benim için çok merak uyandıran bir konu. Venüs'teki bu keşif de biliyorsun Venüs dünyaya yakın gezegenler. Hatta biz genelde hani hep Mars üzerinde kuruldur. Hep. Uzaylılar Mars'tan gelir, hep Mars'ta durmuşlar. Esas da Venüs dünyaya daha yakın bir
Bir türlü gelemediler gerçi de.
gezegen. İşte yani
Bekliyoruz.
artık ne zaman gelirler, vardılar, belki de geldiler de biz mi görmüyoruz? Hani bunlar tamamen şu anda gizem içeren şeyler. Ama sonuçta Venüs Mars'tan daha yakın bir gezegen. Dolayısıyla oradaki bir keşifte hepimizi çok heyecanlandırıyor.
Kesinlikle. Peki, Messi
Peki.
dünyasından devam edelim mi?
Tabii ki.
Çok kısa bir haberimiz var yine. Bu hafta şu PC dünyası biraz sessizlikteydi, derin sessizlikteydi. Nvidia'nın 3070 ve 3000 serisinden daha doğrusu bahsetmiştik. Her ne kadar 3080'ler ve 3090'lar satışa sunulsa da çok çok limitli miktarlarda satışa sunuldu, ön siparişe sunuldu. Özellikle de ülkemizde 3080 bulmak mümkün bile değil. Ben uzun süredir araştırıyorum. Hatta 3080'e geçmeye çalışıyorum. 3090'ın fiyatları daha belli olmadı Türkiye için ama muhtemelen hani 20.000 TL'leri rahat görecek gibi tahmin ediyorum. 3080 biraz daha alınabilir seviyede. Onun bir alt seviyesi daha alınabilir seviyelerde. Yaklaşık fiyatları işte standart sürümler için 10.000 TL'lerden başlıyor gibi. Ve işte overclocklu versiyonları da işte 12.000 TL'lere işte 13.000 TL'lere kadar çıkabiliyor. Tabii dediğim gibi bunlar kesin fiyatlar değil. Birkaç tane araştırma yaparken gözüme çarpan fiyatlar ama henüz hiçbir şekilde sipariş alınamıyor. Piyasada kart sıkıntısı var. Sadece Türkiye için değil bu konu. Dünyada da bu şekilde. Bir de daha ucuz işte 4K'da oyun oynamayı hedeflemeyen işte bir daha 1440p'de örnek vermek gerekirse full HD'lerde ya da 1080p'de işte 360 Hz, 360 FPS olarak işte oynamak isteyenler için, oyunları oynamak isteyenler için daha düşük serilerden işte 3070 sunulacaktı bu hafta. Ama onun da çıkışı ertelendi. Ekim sonunda artık 29 Ekim'de hatta kullanıma sunulacak. Nvidia'nın bu 3080 ve 3090 çıkışları biraz problemli oldu açıkçası. 3070 serilerini de ertelemişler. 3070 sonrası da herkesin açıkçası en ekonomik seviyede olduğu için 3060 serisi henüz duyurulmadı ama muhtemelen önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde mutlaka 3060 da gelecektir. Asıl ekonomik serisi. Herkesin beklediği kartlar da onlar aslında. 3060 da 3070. Bakalım. Bir de şöyle bir problem çıktı. 3080 ve 3090 serilerinde, daha doğrusu da 3080'in overclocklu, yani Nvidia'nın kendi saatlerinin haricinde işte firmaların özelleştirdiği sürümlerde, işte MSI, Asus gibi firmaların, işte Asus'un Strix, MSI'ın Trio gibi ürünleri var. İşte third party ürünleri de var. Nvidia'dan alıyorlar chipsetleri. Ondan sonra kendileri özel fanlarla ya da işte overclock kapasitesini artırıp da piyasaya sunuyorlar ki bunlar daha da güzel kartlar olur aslına bakarsanız Nvidia'nın standart serilerinden, referans kartlarından. Ama işte en son bu 3080 serisinde bir kapasitör problemi olduğundan bahsediliyor. Hatta Nvidia bunun için 456.55 sürüm sayılı yeni bir versiyon çıkarttı. Burada şöyle bir şey fark etmişler. Siz bu kartlardan bir tanesine sahipseniz kapasitör problemi olduğundan bahsediyorlar. Bunlardan belirtmiştim. Ama overclocklu serilerde problem varmış. Mesela bu yeni driver bu kartın overclock özelliklerini biraz daha aşağı çekiyormuş. Bu sayede bir problem çıkmıyormuş. Siz işte standart seviyelerde oyunu oynamaya devam ediyormuşsunuz. Hiçbir şekilde sorunsuz. İşte umarım dediğim gibi kartlarda kapasitörden kaynaklanan bir problem yoktur da tekrardan geri çağırmalarla uğraşılmaz ya da daha ürün yeni çıkıp da piyasada bulunmamazken de bir anda toplatılıp da işte 3080'i işte iptal ettik, 3080S yaptık ya da 3080 Ti çıkartıyoruz diye bir haberle önümüzdeki dönemlerde karşılaşmayız. Valla çok çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Nvidia'dan da beklemem açıkçası. Bence çözülecektir herhalde bir yine driver güncellemesiyle ya da işte bu üreticilerin yapacağı güncellemelerle.
Peki biz... Benim dikkatimi çeken şu oluyor. Fiyat tarafında. Yani konsolla PC arasında biliyorsun bir kullanıcılar anlamında hep bir savaş olur. Konsol mudur, PC midir diye. Hep bir karşılaştırma olarak da. Yani bir PC'nin şu anda komponentlerinden biri olan bir grafik kartının fiyatı neredeyse konsolun kendi fiyatına ulaşmış.
Kesinlikle yani PC'ler zaten onlar da yani konsollar her ne kadar işte görüyorsun 10.000 TL seviyelerine çıktılar ki sadece o konsolun fiyatı. PC'de de aynı şekilde çok büyük değişiklikler oldu. Şimdi siz eskiden neydi? Hatta benim hatırladığım işte 5.000 TL'lere işte böyle maksimum 10.000 TL'lere böyle çok iyi PC'ler alınabiliyordu. Şimdi mesela imkansız. İmkansız çünkü ekran kartları fiyatları. 3080'in fiyatı zaten sadece 10.000 TL. Düşünsenize hiçbir şeyiniz yok. Sadece ekran kartı yatırımı
sadece
yaptınız.
Sadece ekran kartı kasası var. Bunun grafik şeyi var. Hard diski var. İşte anakartı var. PSU'su var. Yani dünya kadar da komponent var bir PC'nin içerisinde. Yani o zaman bugün gerçekten efektif. Benim yani herhangi bir oyunda yani tamam gerçekten hayat oynayacağım güzel bir PC toplamanın maliyeti o zaman herhalde 25-30 bin TL'lere falan geldi.
Çok rahat Kıvanç, çok rahat. Öyle söyleyeyim. Yani sen düzgün mesela 4K'da oyun oynama hedefinde bir kullanıcıysan eğer bu hedeflerdeysen çok rahat 40.000 TL'lere çıkarsın. Çok rahat. Öyle söyleyeyim ki bu normal ekipmanlarla hani monitör ekipmanlarında. Bu arada dediğim gibi her şeyin hiçbir şeyin sınırı yok. Yani her şeyin daha iyisi var. Daha üst versiyonu var. Yani
100.000'e de toplarsın.
Kesinlikle öyle. Hiç bunun sınırı yok zaten. Öyle söyleyeyim. Sen çok daha iyi bir monitör kullanabilirsin. İşte 4K 144 Hz veren monitörlerden alabilirsin. İşte klavyeni çok üst bir seviye alabilirsin. Ekipmanlarını o şekilde seçebilirsin. Mouse'undan tut da artık bir şey kalmadı. Bunun sonu kalmadı. Sonuçta bu bir hobi. Ve işte senin bütçenle de aynı orantılı. Ama şu kötülüğü şu. Şimdi minimum taraf her zaman hiç önemli taraf. Siz ben bu işe girmek istiyorum ama en minimum seviyelerde bu işe giriş yapmak istiyorum derseniz eğer şu anda yani ortalama ücretleri söylüyorum. Hani diyelim ki siz bir 3070 serisi bir ekran kartıyla başlayacaksınız diyelim. Hani monitör vesairesi klavyesini hepsini böyle giriş seviyesine topladınız diyelim. Yani minimum bir 20.000 TL'lik bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi konsollar da 10.000 TL bu arada hani baktığınız anda. Onun da sıfır hali. Boş hali. Yani artık oyun dünyası tamamen lükse giriş yapmaya başladı.
Çok hani mütevazı bir hobiden artık hani golf gibi yani sadece belli bir zümrenin yapabildiği, belli bir gelir grubunun yapabildiği bir hobi haline geliyor. Gaming en azından ülkemiz için. Bu da maalesef hani çok daha geniş kitlelere hitap eden bir sektör olmaktan hani çok daha hani belli kitlelere hitap edecek bir sektöre evrilmesi anlamına geliyor. Üzücü. Ben bunu bir üzücü bir gelişme olarak görüyorum.
Peki bu haftanın güncellemelerine geçelim o zaman istersen. Neler
çok
oldu?
Iyi.
Yine kısa kısa bahsedelim. Mesela Google'ın bu hafta çarşamba günü yeni bir etkinliği oldu. Burada Pixel 5'i ve Pixel 4a'yı tanıttılar. Ama şöyle bir sürpriz yaptı Google burada. Her zaman olduğu gibi işte Apple'a ya da işte Android tarafında işte Samsung'a, işte OnePlus'a, OnePlus gibi güçlü rakiplerine, işte Xiaomi, Huawei gibi güçlü rakiplerine rakip olabilecek seviyelerde flagship bir telefon duyuruyordu her zaman. Ki 5. seriye kadar da hep bu mantıkla ilerliyordu Google. Bu sefer öyle yapmadı ilginç bir şekilde. Pixel 5'i flagship seviyesinde değil de daha orta üst sınıf ölçeğinde tuttu. Yani nedir? Bu OnePlus 8'lere, İşte Samsung'un işte Note 20 Ultra serisine değil de işte S20'lerine ya da Note 10 Plus'larına rakip olacak seviyelerde, daha orta seviyelerde bir telefon duyurdu. Bu arada bence çok doğru bir karar almış. Ha, fiyatlaması da öyle. 700 dolardan 700 dolardan başlıyor. 699 dolardan başlıyor Pixel 5'in fiyatı. Gayet de güzel bir telefon olmuş. Snapdragon'un 765G işlemcisini kullanıyor. Yine Pixel 4a da aynı işlemciyi kullanıyor bu arada. Ki onun fiyatları daha da uygun. Daha da uygun. 499 dolarda Pixel 4a'nın fiyatı var. Eğer ki siz Snapdragon'un işte en son güncel şu anda olduğu en flagship işlemcileri 865 ve 865 Plus kullanmak istemiyorsanız, o seviyelerde bir cihaz kullanmayı düşünmüyorsanız, ki o cihazların fiyat seviyeleri de 1000 dolardan başlıyor biliyorsunuz. İşte Note 20 Ultra gibi cihazlardan bu 865 Plus'ı kullanıyorlar. Plus gibi en şu anda Qualcomm Snapdragon'ın en üst işlemcilerini kullanıyorlar. Ama ben en flagship seviyede bir telefon aramıyorum da orta düzey gayet güzel işimi görebilecek bir telefon arıyorum derseniz, bence mükemmel olmuş Pixel 5. Gayet güzel de yazımsal olarak da çok güzel özellikler getirmişler. Ve yine maalesefi, bu haftanın maalesefi de ülkemizde hiçbir zaman bulunamadı Pixel serisi. 5. serisine geldi. Yine hiçbir şekilde Türkiye'de olması ile ilgili alakalı hiçbir bilgi yok. Muhtemelen de olmayacak. 6'da 7'de olur mu? Pek ümidim yok. Belki 15'te falan anca herhalde gelebilir Türkiye'ye. Giriş yapabilir. Bu arada ben Pixel'in birinci ve ikinci seviye telefonlarını kullandım. Seri telefonlarını kullandım. İnanılmaz güzel bir telefon. Saf Android kullanmanın keyfi bambaşka, öyle söyleyeyim. Eğer ki Apple ekosisteminden çok hoşlanmıyorsanız, Android tarafında da güzel bir telefon arıyorsanız, bence mükemmel bir telefon olmuş bu arada.
Artık kullanabilen ülkelerdeki kullanıcılara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz de böyle yutkunarak
Biz
kıpırdayarak
de
bakalım
uzaktan
diyoruz.
bakalım. Kesinlikle öyle. Peki yine o eventten, Google'ın eventinden devam etmek gerekirse kısa şekilde neler gösterdiler? Bir de işte Google TV'nin, yani eski ismiyle işte Google Play Movies, artık Google TV oluyor. İşte yine içerisinde Apple TV Plus'ta olduğu gibi işte Netflix'inden tutun da işte Disney Plus'ına, işte HBO'suna vesairesinin servislerini bir bütün hale getirmişler. Ve aynı Apple TV'de olduğu gibi benzer özelliklerle piyasaya sunacaklar. Bu da güzel. Nest tarafında geliştirmeler var. Google Home tarafı, yani eski ismiyle. Nest tarafında yeni bir cihaz gösterdiler. Sesli asistan destekli. Bu cihazın da ses özelliklerini, audio özelliklerini bayağı geliştirmişler. Mesela bir önceki nesil Google Home'lara, Nest Home'lara oranla %75 daha yüksek ses sunuyor. %50 oranında basları arttırılmış ve sesin en önemli özelliği netliği daha da geliştirilmiş. %70 de işte geri dönüşümlü malzeme kullanmışlar. Yeni Google Home'lar, yeni ismiyle de Nest Audio'lar çok başarılı olmuş bence. Bir diğer de hoşuma giden özellik de Google Chromecast'in yeni versiyonu çıktı. O da çok başarılı olmuş bu arada. Ve iyice küçülmüş cihaz artık. USB-C girişle de geliyor. Siz herhangi bir adaptör üzerinden de, USB-C'deki bir adaptör üzerinden de çok rahat işte televizyonunuzu ya da monitörünüzü takıp da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 99 dolar. Tabii ki bu bahsettiğimiz fiyatların hepsi Amerika fiyatları. Zaman zaman bu Google'ın Chromecast sürümleri ülkemize geliyor. Hatta Ultra'sı var. Ama işte Ultra'sının yaklaşık Türkiye'de bulunabilir fiyatları işte 750 bin TL civarlarında, öyle söyleyeyim. Zaman zaman değişiyor. Birkaç tane böyle ithal ürün getiren sitelerde, yani Türkiye garantisiyle olmasa da olabiliyor. Bence müthiş bir ürün. Eğer ki Android ekosistemindeyseniz Chromecast'i alıp da Apple TV alternatif olarak kullanmanızı yüksek şekilde tavsiye ederim. Peki yine haftanın kısa haberlerinden bir tanesi, bizim gibi işte yayıncıların bayıldığı, benim en favori programlarımdan bir tanesi olan OBS, yani Open Broadcaster Software'in 26. versiyonu çıktı. PC için çıktı bu arada. Mac sürümü için biraz daha beklemek gerekecek. Neyi getiriyor? Virtual kamera özelliğini getiriyor. İşte Source Toolbar'ı gelmiş yeni. İşte yeni medya kontrolcüleri gelmiş. Yeni ses tarafında Noise Suppression modülü gelmiş. Ama işte dediğim gibi bu sürümün, 26. sürümün en ana özelliği Virtual Camera. Bu ne işinize yarıyor? Şimdi daha önceden mesela eğer ki OBS'i, işte Zoom, Microsoft'un Teams'i, İşte Google'ın Duo'su vesaire gibi platformlar kullanıyorsanız normalde siz kendi OBS üzerinden ne kadar kameranız varsa ya da ne kadar cihazınız varsa kontrol edebileceğiniz, bunlar üzerinden Zoom'a da ya da işte Microsoft Teams'e, Skype'a da yayın yapabiliyordunuz birebir. Aktarabiliyordunuz buradaki görüntülerin eşleniklerini. Şimdi bu, ama bu şey için, bunu yapabilmek için bir virtual camera plugin'in eklentisini kurmanız gerekiyordu OBS'in. Şimdi içerisine geliyor. Siz artık hiçbir şey kurmanız gerekmiyor. Bunun sayesinde siz eğer işte diyelim ki şöyle bir senaryodan bahsedelim daha açık olması için. Laptopunuzda ve Teams'ten bir toplantıya katılacaksınız ya da Zoom üzerinden bir toplantıya katılacaksınız. Hem laptopunuzun kamerasını kullanabilirsiniz, hem laptopunuza taktığınız ek bir kamerayı kullanabilirsiniz. İki kamera olabilir, üç tane kamera olabilir, bir tane aksiyon kameranız olsun, işte GoPro gibi vesaire gibi. Onu da bağladığınız üçlü arasında hem geçişler yapabilirsiniz, hem transition'lar yapabilirsiniz, hem de bu kameraların hepsinin ortak şekilde sizin kullanmış olduğunuz platformda Zoom gibi, Teams gibi görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Müthiş bir özellik. Bu sektör pandemiyle birlikte inanılmaz gelişmeye devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Ve bunun da örneklerini işte bu tarz yazılımlarla görmeye devam ediyoruz. Bu arada OBS tamamen ücretsiz yazılım. Eğer ki siz de bu yayın dünyasına, yayıncılığa bizim gibi hevesliyseniz inanılmaz şekilde size tavsiye ederim. Kullanmanızı tavsiye ederim. İlk geldiğinizde biraz karışık gelebilir ama işte tutorial'larını okuyup da incelerseniz, videolarını vesaire incelerseniz çok kısa bir süre sonra zaten hakim olacaksınız. Peki Twitch tarafında bir gelişme var. Daha şöyle söyleyeyim. Bu telif hakları, daha doğrusu bir sonraki gündemimiz, işte Kıvanç biliyorsun zaten bu telif hakları özellikle yayın dünyasında büyük sorun olmaya başladı. İşte YouTube'da zaten bunu hiçbir şekilde yayınlayamıyorsun. Çünkü senin eğer ki bu yayınladığın işte müziğin hiçbir şekilde telif hakları, copyright'a sana ait değilse YouTube otomatik olarak zaten bunu anında tespit ediyor. İnanılmaz başarılı bir algoritması var ve senin videonu direkt demonetize ediyor. Yani sen hiçbir şekilde o video üzerinden para kazanamıyorsun. Hatta telif yiyorsun daha kötüsü. Ve bu teliflerin de işte 3'e olursa mesela 3 kere seni uyarıyor. Dinlemezsen de otomatik olarak her şeyde aboneliğini bitiriyor. Kanalı vesaire bitiriyor, kapatıyor. Hiçbir şekilde daha platforma geri dönemiyorsun. Çok katı bu konularda. Bana sorarsan biraz da haklı. Çünkü şöyle yanlış kullanımlarını bunun görüyoruz. İşte adam mesela bir müzik albümü ya da işte bir film yayınlanmış diyelim. Bunu işte tanıtım videosu adı altında çıkıp da full şekilde yayınlıyor. Adam işte müzik albümünü yayınlıyor mesela, örnek vermek gerekirse, ya da işte film vizyona girmiş, dizi video vizyona girmiş. Kendi içeriği gibi tamamen sorumsuz bir şekilde yayınlamaya çalışan kişiler oldu. Özellikle yurt dışında bunların çok sıkı takibi yapılıyor. Özellikle YouTube'da bunlar çok barındırılmıyor ama mesela Türkiye'deki maalesef kalitesiz içeriklerde bunun çok örneklerini görürsünüz. İşte adam mesela kendisine ait olmayan bir içeriğin bir müzik albümünü almış, mesela YouTube'a eklemiş. Her ne kadar şöyle bir şey var, YouTube'un aldığı bir önlem var. Şimdi o kişi bu içeriği izinsiz olarak da, copyright'ı ona ait olmasa da yüklemiş olsa bile YouTube kesinlikle o video üzerinden onun para kazanmasını engelliyor. O kişi başkasının içeriği üzerinden kanalını yüklese bile bu içeriği para kazanamıyor. Yine telif hakları, o içeriğin sahibi kimse, o firma kimse ona gidiyor. Öyle söyleyeyim. Eğer ki o video para kazanabilir haldeyse. Ama dediğim gibi bu işini düzgün yapan işte yayıncılar için de bir bu telif hakları açıkçası problem oluşturuyor. Çünkü diyelim ki siz de yayınınızı oluşturdunuz ama hani bir amatör de olsa bir kullanıcının telif haklarını ücretsiz sunmak şartıyla yayına aldığı ya da yayına sunduğu bir içeriği kendi kanalınızda, kendi içeriklerinizde kullanmak istiyorsanız zorlanıyorsunuz. Çünkü çok az içerik var. Öyle söyleyeyim. ya içerik işte sağlayan işte Epidemic Sound gibi firmalardan bu içerik abonelik paketlerini almanız gerekiyor. İşte onlardan seçiyorsunuz içerisinde. Bunlar da gayet pahalı paketler. Biz de kullandığımız için söyleyebilirim size. İşte aylıkları yaklaşık 20 dolarlara falan geliyor bu paketlerin ve sizin bu şekilde her eğer ki her yayınınızda bu abonelik paketinizin devam etmesini bekliyorlar sizden. İşte Epidemic'ten örnek vereyim. Sizin bir register ekranı var, oraya giriyorsunuz ve bu içerikleri ben kullanacağım diyorsunuz. Kanalınızın bilgilerini giriyorsunuz ve siz bu içerikleri kullanmaya devam etseniz bile mesela şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Çok uzattım, farkındayım ama işte Ocak ayında ben aboneliğimi bitirdim ama önceki içeriklerimde daha önceden işte bu abonelik paketiyle aldığım içerikler, müzikler yayınlamaya devam etsin diyemiyorsunuz. Çünkü aboneliğiniz bittiği anda Epidemic'ten telifi yiyorsunuz. Size diyor ki bak sen aboneliğin bitmiş, ya aboneliği yenile ya da bu eski içeriklerinden bu benim içeriğimi kaldır diyor. Bu konuda işte bu telif hakları konusunda, copyright konusunda firmalar da artık kendi önlemlerini almaya başlamak üzereler. Özellikle Spotify tarafında işte birkaç tane ben bizim copyright'ı size ait olacak şekilde, kullanıcıya ait olacak şekilde kullanabilirsiniz benim albümü diyen birkaç tane şeye, sanatçıya rastladım. Spotify dedim, Twitch'te bununla ilgili bir duyuru yaptı. Twitch'in soundtrack uygulaması çıkıyor ve bunu da şu anda deneyimleyebiliyorsunuz. Beta durumda şu anda. Soundtrack by Twitch bu uygulamanın ismi, bu plugin'in ismi. Şu anda Twitch'e girip de Twitch Soundtrack yazarsanız, aratırsanız betasını kullandırtmaya izin veriyor. Yapmanız gereken tek şey işte hangi platformdan yayın yapacaksanız onu seçmeniz. İşte UBS gibi, Streamlabs gibi ya da Twitch'in kendi platformu gibi. Bunu da seçerseniz size bunu bir plugin olarak sunuyor ve o plugin altından da ücretsiz olarak bu copyright free ürünleri, müzikleri yayınlarınızda kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bence çok önemli bir özellik. Çünkü yeni girecek de bu işe herhangi bir bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için bence mükemmel olacak.
Çok güzel bilgiler. Kesinlikle çok güzel bilgiler. Özellikle bu konuya gönül veren kişilerin kesinlikle dinlemek ve faydalanması için bence çok değerli bir bilgiler. Peki.
Oyun tarafına geçelim mi? Senin tarafta bir şeyler var mı Kıvanç? Eklemek istediğin.
Oyun tarafına geçelim bence hızlıca.
Peki. O zaman İkimizin de sevdiği serilerden, her ne kadar son zamanlarda çok fazla takip edemesek, çok fazla oynayamasak da FIFA 21 çıktı. Daha doğrusu pre-release çıktı. Eğer ki siz EA Play abonesiyseniz ya da oyunu satın aldıysanız ön siparişle, normalde bir hafta sonra 8 Ekim'de çıkacak ama 1 Ekim itibariyle FIFA 21 şu anda pre-release olarak çıktı. Hatta Twitch'te vesaire izleyebilirsiniz videolarını da. Ben birkaç tane videosunu izledim. Fena değil ama bana çok 20 ile çok benzer geldi. Özellikle herkes şu anda Ultimate Team tarafına kafa yormuş durumda. İşte şu kartları aldım, şöyle takım kurdum vesaire, şu oyuncular çıktı, onları trade ettim vesaire şeklinde. Ve bir de oyuncular bu arada bu gayet iyi. Benim seyrettiğim birkaç tane şeyci oldu. FIFA 21 oynayan kişi oldu, yayıncı oldu. Gerçekten inanılmaz oynuyorlar, öyle söyleyeyim. Yani bizim seviyemizin kat kat üstündeler. Ya kıyaslama bile olamaz. Ama şey, oyun bana çok farklı gelmedi açıkçası Kıvanç. Yani 20'ye oranla çok ben bir tamam grafiksel anlamda birkaç küçük gözüme çarpan şeyler var ama çok farklı şeyler görmedim açıkçası. Bu arada benim düşüncem şöyle. Zaten şimdi konsollar yeni çıkacağı için bu seviyeyle birlikte aynısı PS4'te de olmuştu hatırlarsın. İlk FIFA 21 bu sene biraz böyle şeye geçecek. Çok önceki serinin üzerine çok küçük güncellemelerle gelmiş olacak ama asıl bence serinin sürprizi FIFA 22 ile birlikte olacak. Çünkü konsollar da işte daha artık yeni konsollar da hani bir seviyede artık birinci yıllarına gelmeye yaklaşmış olacaklar. O yüzden ben FIFA 22'de bu radikal değişiklikleri bekliyorum açıkçası.
Ben FIFA serisini genelde çift yıllarda alan birisiyim. Yani FIFA 16'yı alırım, FIFA 18'i alırım, FIFA 17'yi almam mesela. FIFA 18'i aldıktan sonra FIFA 19'u almam. Pas geçerim. FIFA 20'yi alırım. Yani bunun da sebebi senin de demin söylediğin gibi arda arda aldığın zaman genelde birbirinden çok farklı iki oyun görmedim. Yani oyunun bazı basicleri çok birbirine benziyor. Hatta sen oyunun adını sana söyleme. Yani menüleri de gösterme. Sonuçta menüler değişiyor. Tamamen oyunun içeriğiyle, oyunun oynanışıyla alakalı bir mukayese yapmanı istesinler. Ben bu FIFA 18 mi, bu FIFA 19 mu ben karar veremem. Ben doğrusu hangisidir seçemem. Çünkü hakikaten birbirlerine çok benziyorlar. Şeyi de anlamak da lazım. Yani bir senede her sene oyun çıkartıyor bu firma sonuçta. her sene de Amerika'yı başkandan tekrardan keşfedemiyor. Dolayısıyla hani bir önceki sene çıkardığı oyunun üzerine ufak tefek yeniliklerle yeni oyun diye piyasaya sürmek durumunda. Her sene çok büyük radikal değişiklik de yapması sonuçta beklenemiyor. O noktada da anlıyorum, anlayış gösteriyorum. Dediğim gibi çift yıllarda almamın da bir sebebi, çünkü çift yıllarda biliyorsun yazın turnuvalar oluyor. Milli takım turnuvaları. Bir tanesinde Avrupa şampiyonası oluyor, bir tanesinde Dünya Kupası oluyor. Ve FIFA'da bu uluslararası turnuvalar düzenlendiğinde biliyorsun turnuvaya yakın zamanda ile yeni bir işte güncellemeyle işte FIFA atıyorum 18, FIFA 18 World Cup Edition şeklinde bir evrim geçirttiriyor oyuna. Ve bu da çift senelere denk geldiği için de ben genelde o seneler almayı tercih ediyorum. Bu sene de muhtemelen, bu sene ama tabii biliyorum yani 2020'de Avrupa Şampiyonası vardı. Avrupa Şampiyonası ertelenmek durumunda kaldı pandemi sebebiyle. Dolayısıyla o takvimlerde şaştı. Ama ben de yine FIFA 2020'yi oynamış birisi olarak muhtemelen 2021'e pas geçeceğim gibi hissediyorum. O çok pro oyuncuların olması konusuna da ben de katılayım. Yani ben mesela gerçekten defans yapmakta çok zorlanıyorum. Hele böyle iyi bir oyuncu geldiği zaman karşıma ne ben keyif alıyorum ne o keyif alıyor. Yani böyle yani futbolun normal literatüründe olmayacak skorlarla bitiyor. Dolayısıyla hani bizim de eski gamer olarak birazcık kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bu tarafta bir yere.
Artık zor. O bence o şey gitti. O dönem kapandı bence bizim için. Öyle söyleyeyim. Artık bir de pro player'lar yani gerçekten seviyeyi çok çok ilerlere taşımış durumda yani. Hiçbir şekilde bizim gibi eski veteran gamer'larla hiçbir şekilde kıyaslanamazlar bence. Şu anda o şey bitti bence. Dönem kapandı. Tamamen pro seviyeye geçildi. Bu arada şey aklıma geldi. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Her zaman bu Game Pass'ten, EA Play'den bahsediyorsun. Abone olduğunu da söylüyorsun. Emir ama FIFA'yı biri neden henüz oynamadın diyebilirsin. Öyle bir soru aklına gelmiş olabilir. Şöyle bir problem var. Aslında bahsedecektim. Notların arasına bakınca şimdi aklıma geldi. Ben şöyle bir programla karşılaştığım için henüz bunu kurup da deneyemedim. FIFA 21'i. Ki bu kadar sevmeme de rağmen. Sevdiğim ender oyunlarda olmasına rağmen. Neden derseniz Origins'da Origin üzerinden oynanabiliyor bu normalde. EA Play Pro aboneliğiniz olsa dahi. Ama şöyle ben yakın bir zamanda bu Origin'in yeni bir versiyona güncellendi. EA Play oldu biliyorsunuz. Ve EA Play'in beta uygulamasını kurdum. Onu kurunca da şu an girdiğim zaman menüsünde FIFA 21 çıkmıyor. Benim onu uninstall edip betayı uninstall edip de EA Play'in betasını uninstall edip de tekrardan Origin'e geçmem gerekiyor. Hiç o şekilde de uğraşmak istemedim açıkçası. Ha şimdi şey bir araştırdım bu konuyu bu arada. Şey diyor kendi formlarında EA Play'in. Evet şu anda işte beta'da göremiyorsunuz ama Origin üzerinden kurup da işte oynayabilirsiniz. Çok kısa bir süre sonra da EA Play'in betasına da getireceğiz diyorlar. Yani bekliyorum. Ben burada beklemeyi tercih ediyorum. Sonuçta işte senin de biraz önce bahsettiğin gibi zaten kaçıracağım bir şey yok. Zaten bir yıl boyunca FIFA 22 çıkana kadar önümüzdeki sene bu zamanlarda tekrar çok uzun bir zaman var. Ben de zaten her zaman olduğu gibi ilk bir 3-4 maç yapıp ondan sonra bir daha çok uzun bir süre aklımıza gelmedikçe ya da işte beraber oynamadıkça açmayacak bir kişi olarak da problem değil. Ben beklerim açıkçası.
Kesinlikle. Peki oyun tarafında bir de demin ufak bir girizgah yapmıştık. Onu birazcık daha detaylandırmak istersen.
Rogue Squadrons.
Evet. Star Wars Rogue Squadrons. Esas da yani bizim gibi Star Wars hayranlarının ne olursa olsun yani denizden Star Wars çıksa yerim. Yani her türlü Star Wars'a dair ne çıksa sonuçta tüketen bir şekilde de hani bazen böyle eleştirse baksak da ne yerden geçip ne serden geçip mutlaka bir şekilde bulaştığımız bir seridir. Squadrons henüz daha benim de bunu oynama fırsatım olmadı. Ama ben de oynayışlarını seyrettim. Keyifli gözüküyor. Benim 90'lı yıllardan zaten böyle bir damağımda kalmış bir TIE Fighter ve X-Wing oyunu vardır. Orada da yine bununla benzer bir şekilde ilk TIE Fighter çıkmıştı. Sen Dark Side'da bir pilotsun ve TIE Fighter uçuruyorsun. Ve hakikaten çok keyifli. Yani 90'lı yıllarda olmasına rağmen çok keyifli oynadığım bir oyundu. Ondan sonra hemen sonra şey çıkarmışlardı. Bu sefer tam tersi. Çok tutunca oyun, çok beğenilince. Bu sefer onun X-Wing tarafını çıkarmışlardı. Rebel'lar için. Onu da keyifli oynamıştım. Ondan sonra da birçok Star Wars oyunu çıkmış olmasına rağmen bu şekilde şey kullandığım aircraft kullandığın, yani bir uzay gemisi kullandığın ve onun uzay gemilerinde ilk dalışı yaptığın böyle bir oyun çok fazla hatırlamıyorum. Şeyde vardı, Battlefront'un içerisinde bu şekilde modlar vardı ama oyunun ana temasının bunun üzerine kurulduğu bir uçak simülasyonu veya uçak savaşının üzerine kurulduğu bir oyun. Ben hani Star Wars evreni içerisinde, oyun evreni içerisinde hatırlamıyorum. Bu o anlamda da çok heyecan veriyor bana. Oyun esas da şey tabanlı, ilk çıkış amacı esas da virtual reality, yani sanal gerçeklik gözlüklerine hitap edecek ve daha çok da onun pazarlamasını sağlayacak bir oyun olarak tasarlanmış olsa da oyun oynamak için illa sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyacınız yok. Normal şekilde de oyun oynayabilirsiniz. Ki ben zaten daha önceki programlardan bir tanesinde sanırım bahsetmiştim. Yani sanal gerçeklik gözlüğü pek fazla kullanamıyorum. Kullandığım zaman da bende ciddi baş ağrısı ve midemde sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla sanal gerçeklik gözlüğü bana çok uygun bir oyun ekipmanı değil. Ama yani first person shooter olarak da oyunu oynayabiliyorsun. Heyecanla bekliyorum. İlk okuduğum yorumlar, seyrettiğim oynama videoları da çok olumluydu. Oyun kütüphanemde yerini alacak diye umuyorum. O zaman önümüzdeki günler sanki Star Wars evreninde ilk dalaşı şeklinde geçecek gibi geliyor. Sen evet. Ne diyorsun?
Ya evet, ben de bir şans verdim aslında. Yani çok şu anda başlamasındayım. Daha girişindeyim sadece. İşte daha yeni başladım. Bakalım. Ama benim ilgimi çekti açıkçası. Bir şans da vereceğim. Ha, belki burada aklımıza şey geliyor. Mesela ben Microsoft'un Flight Simulator'ın da yeni versiyonu çıktı. Ona da çok beğendim. Her ne kadar böyle bu tarz oyunlara çok beceriksiz olsam da şey hissi çok güzel. O uçak uçurma hissi çok güzel. Şimdi burada da evet bir iki tane bizi çeken bileşen var. En önemlisi Star Wars zaten. Star Wars fan olup da bu oyuna küçük de olsa bir şans vereceğim. Bu arada hani normalde alır mıydım? Eğer ki EA Play Pro aboneliğim olmasaydı açıkçası almayı düşünmezdim. Ama fiyatı da gayet alınabilir seviyelerde yani mevcut oyunlara göre. İşte store'lara baktığım zaman 279 TL'den hem Steam'de hem de işte Origin'da, EA Play'de satışa sunulmuş durumda şu anda. Muhtemelen Epic Store'da da vardır. Epic Store'dan devam edersek bu haftanın ücretsiz oyunları, geçen hafta Football Manager 20'yi vermişlerdi. Güzel bir eklenti olmuştu. Her ne kadar 21 gelmek üzere olsa da. Epic Store'da bu hafta gözüme çarpan Thimbleweed Park var. Bu belki eskilerden bizim gibi eski veteran gamerler hatırlayabilir. Maniac Mansion vardı. Hatırlar mısın? Manyak Mansiyon denir.
Evet.
O oyunun yapımcılarının yeni oyunu, işte Click to Point Adventure dediğimiz tarzda bir oyun. Ki artık günümüzde bunun hiçbir örneği kalmadı. O bizimle birlikte tarihe gömülen oyunlardan bir tanesi.
Hayır, hayır.
Ama eğer ki Maniac Mansion'ı sevdilerse, zamanında bir şans verdilerse, Thimbleweed de aynı ona benzer bir adventure şans verilebilir. Peki hani Football Manager'ın da 24 Kasım'da çıkacağından bahsetmiştik, geleceğinden bahsetmiştik ki Football Manager serilerini oynayanlar bilirler zaten. Football Manager çıkmasına 2 hafta kala zaten demosu da yayınlanır. Yani 24 Kasım'dan 2 hafta öncesinden siz oynamaya başlayabileceksiniz. Benim favorilerimden bir tanesi Football Manager'da. Nadir oynamaya devam bir tanesi, serilerden bir tanesi. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Henüz Ekim'in ilk başında açıklama yapacağız demişlerdi. Ekim'e girdik. Ekim'in başlarındayız şu an itibariyle ama ilerleyen dönemlerde herhalde Football Manager 21'de gelecek özelliklerle de, ki geçen hafta hatırlarsın spiker eklentisinden bahsetmiştik. Olası bir şekilde spikerin ve özellikle Türkçe spikerin de eklenmesi gündemdeydi. Bakalım bu hafta bununla ilgili bir açıklama gelir diye tahmin ediyorum ben.
Bu Manager aynen öyle. Hepimizde heyecan yaratan bir oyun. Yani ben son yıllarda çok fazla oynama fırsatım olmasa da hepimizde bir geçmiş evveliyatı var. Hatta Championship Manager'a dokunan, o zamanlara da bizde nostalji olarak hatırlatan bir evveliyatı var. Dolayısıyla ben de yani Football Manager 2021'in çıkmasına dair benim de heyecanlarım var. Peki.
O zaman bu haftaya devam edelim neler var diye istersen Kıvanç. 3 Ekim Cumartesi günü Microsoft'un Minecraft etkinliği olacak. Minecraft Live etkinliği olacak. Bu etkinlikte de işte bakalım Minecraft'ta yeni içeriklerin tanıtılması gündemde olabilir. Yeni bir expansion belki duyurulabilir. Ya da işte RTX ile ilgili yeni bir RTX uzun süredir beta halindeydi. Belki artık o live'e geçiyor olabilir ya da yeni bir feature ekleniyor olabilir. Minecraft Dungeons ile ilgili bir şey gelebilir ya da bambaşka bir janrada Minecraft evreninde geçen bambaşka bir duyuru olabilir. Ben Minecraft'ı sevmeye bu RTX geliştirmesiyle başladım. RTX nedir? Nvidia'nın özellikle şu andaki serilerinde bu sunulan bir ışıklandırma paketi, bir şey, ek bir özellik. Eğer sizin ekran kartınız bu özelliği destekliyorsa ve bu kartlara sahipseniz, bu donanıma sahipseniz, oyunlar gerçekten inanılmaz bir boyut alıyor. Işıklandırmaları, gölgelendirmeleri vesairesi çok çok daha etkileyici hale geliyor. İşte Minecraft'ı işte bir RTX öncesinden bakın mesela grafiklerine, bir de RTX açılmış halde bakın. İnanılmaz fark göreceksiniz. Özellikle işte ışıklandırma sahneleri, denizaltı, deniz altında ışığın kırılması vesairesi inanılmaz güzel duruyor. İnanılmaz gerçekçi duruyor. Bakalım, bu Minecraft dünyası da zaten sürekli gelişen bir dünya. Microsoft da çok fazla önem veriyor zaten satın aldıktan beri. Ben çok beğeniyorum Minecraft sesini. Çok çok beğenmeye başladım açıkçası. Güzel gelişmeler umarım olur. Peki Microsoft tarafından yine devam edersek, bu hafta değil ama önümüzdeki hafta 15 Ekim itibariyle de Age of Empires 3'ün Definitive Edition'ı geliyor Kıvanç. Sen 1 ve 2'sine şans vermiş miydin Definitive Edition'larının? Steam'de ya da Game Pass'te oynadın mı?
2'ye şans vermiştim. Esas da vakti olanlar ve Age of Empires'ı sevenler için bence çok keyif verecek bir oyundu. 2. Sanırım yine önceki programlarda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Bizim gibi hani casual, günde işte maksimum yarım saat, bir saatini oyuna ayırabilenler için çok fazla karmaşık ve çok fazla işte kendi içinde mekanikler barındıran bir oyundu. İşte hangi ünite hangi üniteyle beraber savaşabilir, kontra üniteleri nedir gibi hani oynaması, taktik geliştirmesi zor bir oyun haline gelmişti. Ben en azından çok zorlanmıştım oynarken. Umudum o ki 3 o anlamda belki birazcık daha yani bizim gibi casual oyuncular için daha çok hitap edecek bir oyun gibi gelir. Yine geldiğinde de yine galiba şans vereceğiz tabii ki.
Yine aynı counter ünitler vesaire yapılar bence devam edilmiş.
İşte zaten bir yeni çıkan oyunu bir öncekinden daha fazla detaylı oluyor. Yani oyun üreticileri genelde oyunlarını, yeni çıkarttıkları oyunlarını bir öncekine göre daha fazla detaylı olarak piyasaya sürmeyi öngörüyorlar. Öyle zamanda da işte bizim için zor oluyor oyun. Yani bütün üniteleri tanıyacaksın, haritaları bileceksin. Hangi üniteyle hangi ünite yan yana çarpışabilir, hangi senaryoda hangi üniteler daha çok kullanılabilir gibi gibi hani böyle çok çetrefilli ve birbiriyle grift stratejiler geliştirmen lazım. Yani bizim o kadar vaktimiz yok. Yani oturup da onları oynayalım, öğrenelim, uzman olalım. Bizim o kadar vaktimiz yok. Yani vakti olanlar için ama gerçekten keyif
bence
olacak.
Vakti olanlar kaçırmasınlar. Bence beğenecekler.
Vakti olanlar kaçırmasınlar.
Evet. Ya bu arada grafikleri falan hani muhteşem olmuş. Öyle söyleyeyim. Yani Definitive Edition müthiş grafiklere sahip, öyle söyleyeyim. Hatta bir ek paketi daha var. İşte grafikleri Ultra HD seviyesine çekiyor. Onu da indirmenizi tavsiye ederim. Her ne kadar Definitive Edition alsanız da orada grafikler HD seviyesinde olsa da onları da upgrade eden bir paket daha var. Bu da ekstradan download edilebiliyor. Ki donanımımızın bunu desteklemesi şartıyla tabii ki. O zaman iyice üst seviyeye çıkıyor grafikler. Mükemmel olmuş ama senin de bahsettiğin gibi ya oynanış bana çok şey geldi ya. Eskiden zaman vardı, evet, oynayabiliyorduk. Şimdi hani bir eski veteran gamer olarak açıkçası o kadar uğraşmak istemedim. Ha mesela şimdi Command & Conquer'ın da işte yenisini sundular. Orada da işte Red Alert de var. Mesela onlar bana daha çok oynanabilir geliyor. Hatta işte Microsoft tarafında da iki tane daha strateji eskilerden kalma oyun önereceğim. İşte bir tanesi Rise of Nations, bir tanesi de Age of Mythology ki zamanında benim çok beğendiğim oyunlardı. Bunlar daha casual taraflarda kalan oyunlar. Age of Empires'a oranla. Ama ben şu an Red Alert'ten bayağı bir keyif aldım. Bunlar da şeyde var, Game Pass içerisinde var bu arada. Mythology yok ama Rise of Nations var. Çok tavsiye ederim yani strateji sevenler için. Eğer hala kaldıysa bu arada strateji sevenler, çünkü hani StarCraft'ın, WarCraft'ın vesaire durumlarından da belli. Artık bu strateji tarzı oyunlara pek fazla yer verilmiyor günümüz oyun dünyasında.
Evet, tedavülden kalkmış belki çok da çok ağır olacak ama en azından şeyini yitirmiş, eski cazibesini ve trendini yitirmiş bir oyun kategorisi olarak maalesef RTS tanımlanabilir şu anda. Peki oyun dünyasında kaldı mı aktarmak istedim?
Bir de Blizzard tarafına geçelim bu hafta. Blizzard, evet, oyuncuları şaşırtmaya devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Onu sevenleri, ki ben de çok seven bu şeyi, Warcraft özellikle Universe'i çok seven birisi, bir hayran olarak söyleyeyim. Warcraft'ın yeni expansion'ı Shadowlands normalde 26 Ekim'de çıkacaktı. Ama işte özellikle bunun betasını kullanan kullanıcılar inanılmaz şekilde, yani bu oyunun henüz hazır olmadığını dile getiriyorlardı. İşte yeni bir Covenant kavramı var. İşte siz artık bu Covenant'lar üzerinden yeni karakterinize ek özellikler açabiliyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde arasında büyük bir balans sorunu olduğundan bahsediliyordu. İşte oyunun bu haline gelirse eğer betadan ileri gidemeyeceğinden bahsediliyordu. Ve bu şekilde de oldu. Blizzard dedi ki hiçbir şekilde bir tarih açıklamıyoruz ama bu yılın sonları olacak şekilde ileri biz tarihe erteliyoruz dedi. Sadece bu işte güncel yeni expansion öncesinde bir pre-patch sunulacaktı. İşte bu pre-patch'te de Shadowlands'in şu anda işte mevcutta karakterinizi 120 level'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Shadowlands'te işte bu artık şey oluyor. Tekrardan bir level 6 squish dediğimiz level'ların tekrar ayarlanması olayına dönüyor. İşte Shadowlands'te maksimum level seviyesi 60'a çekiliyor. İşte şu anda da mevcut karakteriniz, en yüksek 120 karakteriniz de 50 level seviyesine indirilecek. İşte bu pre-patch'te 13 Ekim'de geliyor. Evet, işte yeni expansion gelene kadar da bu yeni level olayını gözlemleyebilirsiniz. Açıkçası ben artık Warcraft evreninden biraz uzaklaştım, özellikle şu Shadowlands'den sonra. Ama herhalde yani yine güzel içerikler gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki bir de Diablo tarafında bir gelişme oldu. Onun da quarterly update'leri var. Sürekli her çeyrekte sundukları. Bu raporda da, en son raporlarında da yeni talent ve skill sisteminden bahsettiler. İncelerseniz bayağı detaylı ve kapsamlı olmuş bu arada yeni talent skill tree'ler. Hatta Diablo 2'yi de oldukça andırıyor, anımsatıyor. Ama işte bu tarafta da benim şüphelerim şu tarafta, çekincelerim. Hala user interface'ine hiçbir şekilde dair bir şey yok. Bir görüntü, screenshot sızıntı hiçbir şekilde yok. Sadece şeyi gösterdiler. Herkes onu izlemiştir muhtemelen, Diablo'ya ilgi duyanlar. Küçük bir gameplay videosu var yayınladıkları. Ha, atmosfer vesaire baktığınız anda da gayet güzel bu arada. Hani Diablo 3'ün o böyle pırıltılı, işte rainbow, unicornlu vesaire atmosferiyle hiçbir alakası yok. Daha böyle karanlık, bizim sevdiğimiz eski Diablo 1 ve Diablo 2'deki işte o karanlık atmosferde geçeceğini şimdiden müjdeliyor. Ama bakalım, göreceğiz ileriki aşamalarda. Ha, Diablo, bu arada Diablo demişken de, hani Diablo'nun biliyorsunuz mobilde kullanıma sunacağı Immortal diye bir sürümü vardı. Hatta işte ciddi bir Tencent firmasıyla da bir ortaklaşa bu oyunu çıkartıyorlardı. Hatta her neredeyse her şey bitti. İşte gelin işte kaydolun iOS için ya da işte Google Play için beta sürecine dahil olun diyorlardı. BlizzCon üzerinden, bu açıklama üzerinden 2 yıl geçti ki bu skin giydirilmiş bir oyun olacak o izlenimi vermesine rağmen, ki öyle de olacak bu arada. Hala oyunla ilgili hiçbir şekilde yok. Hiçbir duyuru yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir gelişme yok. Ne zaman çıkacak bu? Immortal bile çıkmadı. Hani Diablo ne zaman çıkacak? Diablo 4 ne zaman çıkacak? Açıkçası benim için soru işareti. Ki en sevdiğim oyunlardan bir tanesi, öyle söyleyeyim. Özellikle Diablo 1 ve Diablo 2. Üçü de hani oynadım ama hiç açıkçası çok fazla ilgimi çekmedi. Bilmiyorum. İlk başından beri o Auction House saçmalığı olsun, yani bir çok hayal kırıklığına uğrattı. Atmosfer de hiç eskiler gibi değildi. Ha, Kıvanç, Diablo 1 hatırlar mısın bilmiyorum. Yani biliyorsun oyun şeyden ibaretti. İbareydi. İşte katedralın içine girerdin. Ondan sonra aşağılara inerdin. Ya oradaki işte o Butcher vesaire vardı. Seni görünce "Oh, fresh meat" diye öyle çıkardı işte layer'ından. Ya onun verdiği, o atmosferin verdiği korku, bilmiyorum, yeni oyunlarda hiçbir şekilde yok. O Diablo 2'nin verdiği o özgürlük hissi, işte farklı haritalar, farklı maplerde dolaşma hissi, ya hiçbir şekilde 3'te ben alamadım açıkçası. Umarım 4'te tekrardan o hisleri alırız. Biz de mutlu bir şekilde oynarız. Ha, 4'ün çıkacağı da bu arada yine soru işareti. Artık 2021'de mi olur, ki hiç sanmıyorum 2021'de olacağını. 2022'nin sonlarına doğru herhalde demosunu vesairesini görmeye başlarız.
Blizzard zaten birazcık kulağın üstüne yatmayı seven bir firma. Ortaya bir şeyler atıp ondan sonra altını da dolduramadığında birazcık böyle kulağın üstüne yatıp işte, hayranlarının ortaya atmış olduğu neyse artık haber mi hangi şeyse onu unutmasını bekleyen bir firma. Zaten geçen bölümde de bayağı değindik Blizzard nereye doğru gidiyor diye. Çok iyi yönde gitmediğinde zaten konuşmuştuk. Ya ben biraz şunda da görüyorum. Yani bizim tabii biz veteran oyuncularız. Yani 40 yaşına gelmiş, yani 40'lı yaşlarda olan eski oyunlara özlemimiz var. Bu biraz hani şeyle de ben alakalı da görüyorum. Hani derler ya işte nerede o eski bayramlar falan gibi. Hani ya eski her zaman özlenen bir şeydir. Şimdi birazcık hani o oyunları yani Diablo 1'i oynadığında kaç yaşındaydın? O zaman nasıl bir sorumluluğun vardı? Hani senden beklenen neydi? Şu anda kaç yaşındasın? Hayatın yorduğu, sana kattıkları, hayat içerisindeki mücadelenin boyutu ne aşamada? Sorumlulukların, aldığın sorumluluklar ne aşamada? Biraz da onunla da mukayese etmek de olabilir. Yani bizim genel hayat yorgunluğumuz veya belki biraz hayat mutsuzluğumuz da bunu da biraz etkili oluyor olabilir. Yoksa oyunlar, hani oturup yan yana koysan, yani bugün bu yer, Diablo 1 bugün çıksa o grafiklerle ya bu sana atmışa bu adamlar abi ne biçim oyun dersin. Yüzüne bile bakmazsın bakıldığında. Ama işte o zaman onu oynamanın verdiği keyif bambaşkaydı. Başka var mı aktarmak istediğimiz konuda?
İstersen bu hafta neler oldu, neler çıktı, ne girelim çok kısa. Bu şeyde neden bahsediyoruz? Onlardan bir açalım istersen. Bu hafta işte müzik ve işte film, dizi, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus olabilir. Ya da işte herhangi bir ilgi duyduğumuz ürünlerle ilgili, içeriklerle ilgili neler çıkmış, neler var, ne hangi gelişmeler var. Onları bu şey son bölümde toparlayıp da aktarmaya çalışıyoruz. Müzik dünyasından bahsetmek gerekirse, geçen hafta da zaten bir içerik paylaşamadık burada. Bu aralar çok sessiz. Zaten Halloween ve işte Christmas dönemi de geliyor. Yani holiday dönemi de yaklaşıyor artık. Bu dönemlerde çok fazla albümler zaten çıkmıyor. Heyecan verici albümler çıkmıyor. Sadece Linkin Park tarafında Hybrid Theory albümü vardır. Efsane albümlerinden bir tanesi Linkin Park'ın. Onun 20. yıl özel sürümü 9 Ekim'de çıkıyor. Ve bu albümde hiç yayınlanmamış da bonus bir şarkı da olacak. İşte Picture Board diye. Bakalım ben merakla bekliyorum bir Linkin Park sever olarak. Şimdilik In The End'in alternatif demo versiyonunu yayınlamışlar. Fena da olmamış, daha slow bir versiyonda. Evet, müzik dünyası dediğim gibi sessiz ama heyecan verici albümler olursa 2020 içerisinde çıkmaya devam ederse de kısa kısa bahsedebiliriz. Peki bu hafta o zaman şöyle bir şey gözüme çarptı. Cobra Kai var. Bu eskiler hatırlayacaklar. Senin benim gibi arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Karate Kid'in yeni versiyonu. Öyle söyleyeyim. Hatta artık Karate Kid'den tanıdığımız o oradaki ana karakterler, main karakterler Daniel ve Johnny artık belli seviyelere ulaşmışlar, belli yaş seviyelerine gelmişler. Spoiler vermek için o yüzden şu anda kurduğum cümlelere çok dikkat ediyorum. İzlemeyenler için. Bu arada ben Cobra Kai'yi izlemeye, sezon 1 ve 2'yi izlemeye YouTube üzerinden başlamıştım. YouTube işte premiumla sunulan ilk içeriklerden, ender içeriklerden bir tanesi de bunlardı. Ama daha sonra Cobra Kai şu anda Netflix üzerinden de izlenebiliyor. Sezon 3'ün bu duyurusuna rastladım. 8 Ocak'ta sezon 3 geliyor. Güzel. Bence dediğim gibi özellikle eskiler, nostalji severler, Karate Kid severler mutlaka göz alsınlar. Değişik bir hikayesi var. Eskilerle pek alakası yok ama güzel bağlantılar var. Öyle söyleyeyim. Evet.
Karate Kid tarafı sevenler için güzel bir müjde o zaman.
Evet. Ya Netflix ya da işte Amazon Prime işte YouTube cephesi bu aralar biraz sessizdi benim için. Peki yine ya da işte bizim senle beraber ortak takip ettiğimiz serilerden ilerle ilgili pek bir duyuru yok. Herkes herhalde Mandalorian'ın sezon 2'sine odaklanmış durumda. Onun dışında çok az kaldı. Bu ayın sonlarında ilk sezon 2 geliyor Mandalorian'da. Ama işte Mandalorian bitince de izlenecek seri belli oldu. O zaman da 8 Ocak itibariyle işte Cobra Kai'nin 3. sezonu başlayacak. Güzel.
Bir ayrıca aktaracağım da biliyorsun biz yine seninle beraber demin söyledik Star Wars hayranı olmamıza rağmen bir de çok
diğer tutkumuz
Lord of the Rings hayranıyız. Biz galiba her şeye hayran oluyoruz zaten. Yılan her şeye bir hayranlık besliyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Yani tek bir tane bir şeye bağlı ve şey kalmıyoruz. güzel olan her şeyi takip edip keyifle seyretmeyi seviyoruz. Lord of the Rings yine bizim hayranlıkla takip ettiğimiz bir seri olmuştu. Onun biliyorsun şimdi televizyon serisi çıkacak. Yani dizi serisi çıkacak.
Merakla bekliyorum. Mandalorian'da olduğu gibi. Güzel olacağını da eminim yani.
Bunu ama sanırım Türkiye'den seyredebiliyor olacağız bu sefer. Amazon Prime'da
yayınlanacağı için yani ülkeler arasında bir şey farklılık koymazlarsa yayın tarihlerinde muhtemelen izleyeceğiz ama onda benim bilgim, benim araştırmalarımda şey görmüştüm ben. 2022'ye de işte yayın hayatına başlayacak diye ilk haberleri okumuştum. İşte ne kadar hızlı görürsek o kadar iyi bence. Çünkü ben merakla beklediğim şey, serilerden bir tanesi olacak yani Mandalorian'la birlikte. Yani seyretmeyi çok istiyorum. Ama hala önümüzde işte 2022'ye biraz süre var.
Evet, yani Lord of the Rings evrenine yeni eklenecek her türlü içerik bizim için keyifle karşılanacaktır, keyifle izlenecektir. Bu zamanlama olarak nerede geçiyor? Yani şeyden önce diye ben biliyorum.
Similaryon döneminde geçiyor diye okumuştum ama emin değilim açıkçası. Bunu da çok yeterli şey yapmadım, inceleme yapmadım. Ama Similaryon dönemini konu alıyor diye biliyorum. Yani bu tüm filmlerin çekildiği yani bu üçlemenin ve işte ondan önceki Hobbit serisinin de önceki dönemleri hatta bayağı bir önceki dönemleri o dönemlerde olacağını okumuştum ama emin değilim dediğim gibi bunu daha biraz daha araştıralım bence. Benim hazırladıklarım çıkardıklarım bu hafta için böyle Kıvanç. Senin tarafta var mı notlarımıza baktığımız zaman?
Son olarak yani bunların hepsine yani değindiğimiz konulardan birçoğunda neden bahsettik? İşte ithal girdilerin özellikle artan kur sebebiyle çok ciddi maliyetlere yükseldiğinden çok bahsettik. Özellikle Nvidia tarafındaki ekran kartlarıyla alakalı bilgi verirken buna çok değindik. Hani bu anlamda ben de bu haftaki yine önemli gündem maddesi olan ekonomiden bahsetmeden geçemeyeceğim. Biliyorsundur belki döviz alımına uygulanan bir kambiyo vergisi vardı. Bu geçtiğimiz sene Mayıs ayında, 2019 yılının Mayıs ayında 1/1 olarak uygulanıyordu. O 1/1 olarak uygulanmaya başlamıştı. Sonra Aralık ayında 1/2'ye yükseltilmişti. Akabinde 2020 Mayıs ayında altın alımları da bu şeye getirilip bu kapsamın içerisine sokulup uygulanan bu kambiyo vergisi de %1'e çıkartılmıştı. Yani 1/2'den 5 misli yükseltilerek %1'e çıkartılmıştı. Hem döviz hem altın alımlarında uygulanan bu vergi. Bu haftaki gelişme 30 Eylül'de ayın son gününde tekrardan bu %1 olan bu vergi 1/2'ye düşürüldü. Dolayısıyla hani elinde şu anda bu emtiaları ve dövizi biriktiren tüketicilerin buradan tekrardan hani Türk lirasına veya başka enstrümanlara dönüşünü kolaylaştırıcı bir adım olarak atıldı. Bu piyasalarda önemli bir reaksiyon olarak algılandı. Aynı zamanda faizler için vadeli mevduat, TL vadeli mevduat faizlerde uygulanan stopajlarda bir indirime gidildi. Mesela bir ay ve üç ay vadeli mevduatlar için uygulanan %15'lik bir stopaj vardı. Bu %5'e indirildi. Bir yıla kadar olan vadeli mevduatlarda uygulanan stopaj %12 idi. 3'e indirildi. Bir yıldan uzun olan vadeli mevduat hesapları için de %10 olan stopaj sıfırlandı. Dolayısıyla yani bunlara bakıldığında hani absolut değer olarak böyle çok büyük, inanılmaz böyle her şeyi değiştirecek, bir anda kurlara çok fazla çok büyük etkiler yapacak, cari açığı artı eksi değiştirecek hamleler olmasa da belli mesajlar içerdiği için ve bu mesajlar da olumlu olarak piyasada algılandığı için genel anlamda olumlu gelişmeler olarak tüm analistler tarafından yorumlanıyor. Önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrar anlamında temel taşlardan biri olacak politikaların bir ön politikası diyelim buna. Dolayısıyla bu da bu hafta ekonomi anlamında aktarılması gereken önemli anekdotlardan biriydi ki özellikle borsada da bu hafta bir yükseliş gördük. 1070'ler seviyesinde başlayan BIST 100 endeksi bugün itibariyle kapandığında 1145 puanla kapandı. Bu da yine olumlu esen bir havanın belli sinyalleriydi. Bakalım sürekli halde olarak devam eder diye umuyorum ben de. O zaman
Herkese
ben
çok
çok
teşekkür ediyoruz o
teşekkür
zaman.
ediyorum.
Katlandığınız için tekrar teşekkürler. Bu hafta bizim için biraz yoğun geçmişti. Belki açılışta da biraz bahsettik. O yüzden biraz sesimizden de belki yorgunluk hissediliyor olabilir. Umarım çok fazla da hata yapmamışızdır. Peki, o
Çok
zaman
teşekkür ediyoruz.
çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bizim için çok değerlisiniz. Bunu sadece bilmeniz yeterli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Outro'muzla birlikte kapatıyoruz o zaman. Görüşürüz.
Çok güzel.